İyi günler sayın izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Delileri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Akın Hocam, Evren Hocam, Önder Hocam, Serdar Hocam ve ben Önder Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah.
İnşallah.
Ben öncelikli olarak Kur'an müzeleriyle başlamak istiyorum hocam. Kur'an'ın günümüzdeki bilimsel olaylarla birebir örtüştüğünü, bilimin teknolojinin de gelişmesiyle çok net bir şekilde görüyoruz. Biliyoruz ki hani son zamanlarda uzay araştırılmaya başladı. Gökyüzündeki olan olaylar, gök taşları, bunlar araştırılmaya başlandı hareketleri. Kur'an'da bunun 1400 sene önce bizlere belirtildiğini görüyoruz. Gökyüzündeki olan olayların, o gök taşlarının hareketleriyle birbirlerine çarpmadan bir sistem halinde, düzenli halde hareketlerini biz şimdi 20. yüzyıllarda öğrenebildik. Ama işte Kur'an bize bunu 1400 sene önce Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim bize bunların hepsini aktarmış. Baktığımız zaman görüyoruz şu anda da. Onları biraz da isterseniz anlatalım seyircilerimize de. Kur'an mucizeleri dokunmuş gökyüzü. Şeytandan Allah'a sığınırım. Özen içinde yollar ve yörüngelerle donatılmış, göğe andolsun. Yukarıdaki ayette donatılmış olarak çevrilen el-hubuk kelimesi habeke fiilinden türemiştir. Bu fiil ise bir şeyi iyi ve sıkı dokumak, örmek, sıkı sıkıya bağlamak, iyice düğümlemek, tertip etmek anlamlarına gelmektedir. Zariyat suresinin 7. ayetinde kullanılan el-hubuk kelimesinin bu anlamları düşünüldüğünde gökyüzünün dokunmuş ya da örülmüş bir kumaş gibi olduğu anlaşılmaktadır. Ayette bu kelimenin kullanılması son derece hikmetlidir ve günümüz bilimsel izahlarını iki yönden tasdik etmektedir. Birinci yönü şöyledir. İçinde yaşadığımız güneş sistemi, güneş, gezegenler, onların uyduları, meteorlar ve kuyruk yıldızları gibi sürekli hareket halinde gök cisimleri öylesine yoğun ve birbirine iç içe geçmiştir ki adeta bir kumaş örgüsündeki gibi birbirleriyle kesişen hatlar oluşturmaktadır. Güneş sistemi 400 milyar yıldız içeren Samanyolu galaksisi içinde bir yol izler. Uzayda ise milyarlarca galaksi olduğu tahmin edilmektedir. Binlerce kilometrelik hızla dönen gök cisimleri, sistemler birbiriyle çarpışmadan uzayda birbirine kesen yollar izlerler. Pittsburgh Üniversitesi'nden Dr. Carlo Rovelli içinde yaşadığımız uzay inanılmaz derecede karmaşık dokunmuş bir ağ şeklinde belirtmektedir. Ekranda görülen dört resimden sol üstte olan güneş sistemi içindeki cisimlerin bir kısmının yörüngeleri görülüyor. Bu resimden başlayarak saat yönünde incelediğimizde güneş sisteminde çok daha büyük yörüngesel hareketlerin bir parçası olduğu anlaşılmaktadır. Ekranda sol resimde yıldızların karmaşık hareketlerinin küçük bir bölümü görülüyor. Sağdaki resimde ise Samanyolu galaksisindeki sadece 7 yıldızın yaklaşık yıllık hareketleri görülüyor sağdaki resimde de. Kur'an'da gökyüzünün dokunmuş, örülmüş anlamına gelen bir kelimeyle tarif edilmesi fizikteki sicim teorisine işaret ediliyor olabilir. Bu teoriye göre evreni oluşturan en temel bileşenler nokta gibi parçacıklar değil, titreşen minyatür keman tellerine benzeyen ipliklerdir. Tek boyutlu, çok küçük, birbirinin aynısı halkalar şeklinde dalgalanan bu ipçiklerin ilmik görünümde oldukları kabul edilmektedir. Sicim teorisinde sicimlerin büyüklüğünü görmek mümkün olmasa da matematiksel olarak hesaplanabilmektedir. Bilim adamlarının uzay zamanının dokunduğu malzeme olarak kabul ettikleri bu sicimler 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 35 metredir. Planck uzunluğu denilen bu ölçü bilinen en kısa uzunluktur ve atomun çekirdeğini oluşturan protonların 10 üzeri eksi 20 katı kadardır. Eğer bir atom güneş sistemi boyutu kadar büyütülseydi bu sicimlerden her biri bir ağaç büyüklüğünde olurdu. Teorik fizikçi Lee Smolin, Kuantum Çekimine 3 Yol adlı kitabında İplik Nasıl Dokunur adlı bir bölümde yer vermekte ve konuyla ilgili ifadeleri şu şekildedir. Uzay ilmikleri ağ şeklinde dokunmuş olabilir. Tıpkı bir kumaş parçasının iplikler ağ şeklinde dokunmuş olması gibi. New York Times gazetesinde evren nasıl inşa edildi sorusuna cevap arayan bir makalede de şu satırlar yer almaktadır. Protonları, nötronları ve diğer parçacıkları meydana getiren minik kuarklar bile Planck ölçeğinde var olabilecek engebeleri hissetmeyecek kadar büyük. Fakat yine de kısa önce fizikçiler kuarklarla birlikte var olan her şeyin daha küçük nesnelerden meydana geldiklerini öne sürmüşlerdi. Bunlar 10 farklı boyutta titreşen süper sicimlerdir. Planck ölçeğinde uzay zamanının dokusu, Mısır'ın en nadide pamuklu kumaşını büyüteç altında çözgülerinin ve örgülerinin sezgilenmesi gibi aşikar olacaktır. Kozmolog ve astrofizikçi Profesör Martin Reyes, Ağır Kozmik Habitat yani Kozmik Yurdumuz adlı kitabında ise şöyle belirtmektedir. Günümüzde kavramlarla uzay boşluğu çok sadedir. Fakat daha küçük bir ölçekte incelendiğinde birbirine dolaşmış sicimler halinde olabilir diye. Gerçekten bakıyoruz, görüyoruz yani bunlar yeni bulunan bilimsel olaylar. Bilim adamlarının yeni keşfettikleri ama Kur'an'da 1400 sene önce bunların yazıyor olması bize Kur'an'ın gerçek kitap olduğunu ve hiçbir şekilde değişikliğe uğramadan, çünkü 1400 sene önce bunların hiçbiri bilinmiyordu. Yani son 20. yüzyıldan itibaren bilinmeye başlandı. Orada Kur'an'da bunların olması işte bize Kur'an'ın değişmeden günümüze kadar geldiğini ve bütün dünyanın, bütün evrenin, bütün insanların tamamen oluşumlarının Allah tarafından olduğunu, yaratıcının Allah olduğunu ve onun sisteminin olduğunu, hani sistem olarak demeyelim de onun yarattığı bir şey olarak ve bütün özellikleriyle insanlara anlattığını görüyoruz. Ama tabii ki hani ucu açık olarak bırakılmış ki insanlar biraz daha çözümleyebilsin. Baktığımız zaman, detaylı incelediğimiz zaman da Kur'an'da da bunu aslında net bir şekilde görebiliyoruz. Bu da işte bize günümüzdeki Kur'an mucizelerini bilim ve teknolojiyle nasıl birbiri örtüştüğünü, hani bilimin de bir parçası olduğunu gösteriyor aslında baktığımızda.
Maşallah.
Kur'an'a baktığımızda kelime tekrarlarını da çok fazlasıyla görüyoruz. Ben de bununla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum.
İnşallah.
Kur'an'daki kelime tekrarları. Evet. Yedi gök tabiri yedi kere geçer. Göklerin yaratılışı ifadesi de yedi kere tekrarlanır. Gün, yem kelimesi tekil olarak 365 kere geçerken çoğul yani günler kelimesi 30 defa tekrarlanır. Ay kelimesi tekrar sayısı ise 12'dir. Bitki ve ağaç kelimelerinin tekrar sayısı aynıdır, 26'dır. Ceza, karşılık kelimesi 117 kere yer alırken Kur'an'ın temel ahlak özelliklerinden olan bağışlama ifadesi bu sayının tam iki katıdır. Yani 234 kere tekrarlanır. D kelimelerini saydığımızda çıkan sonuç 332'dir. Dediler kelimesini saydığımızda aynı rakam elde ederiz. Dünya kelimesi ve ahiret kelimesinin tekrarlanış sayıları da aynıdır. 115 olan. Şeytan kelimesi Kur'an'da 88 kere geçer. Melek kelimesi de 88 kere geçiyor. İman ve küfür kelimeleri Kur'an boyunca 25 kere tekrarlanır. Cennet kelimesi ve cehennem kelimesi de aynı sayıda 77 kere geçer. Kadın ve erkek kelimelerinin tekrar sayısı da aynıdır, 23. Kadın ve erkek kelimelerinin Kur'an'da tekrar sayısı olan 23 aynı zamanda insan embriyosunun oluşumunda yumurta ve spermden gelen kromozom sayısıdır. İnsanın kromozom sayısı anne ve babadan 23'er kromozom, toplam 46 kromozom almaktadır. Evet, burada da sayıların birbiriyle çok uyuştuğu, şeytanın ve meleğin 88 kere aynı anda geçmesi, diğer olanların da hepsi, insanların erkek ve kadının 23'er kromozom olması da, bu da bir Kur'an mucizesidir.
Evet. Maşallah.
Tesadüf olmadığını gösteriyor değil mi? Maşallah. Yani baktığımız zaman hani her şeyin gerçekten hani Allah'ın bütün her şeyi, dünya zaten var olmadan önce bütün her şeyin olup bittiğini de gösteriyor bize. Çünkü o zaman güneş yılı esas alınmadığı zamanlar vardı ama Kur'an'da 365 diye belirtiliyor mesela güneş yılı olarak gün. İşte gün mesela 30 gün olarak söyleniyor. Ayı hesaplanarak mesela baktığımız zaman da.
Maşallah.
Hep bunlar Kur'an'ın baktığımız zaman bizi günümüzde yaşadığımız şeyleri olaylarla birebir örtüşüyor. Görüyoruz yani hani günün 30 olması, yılın işte 365 gün olması.
Maşallah.
Bunlar Kur'an bulacağız.
İşte bilimin gelişmesiyle 1400 sene sonra daha çok öğrenilmiştir. Mesela bilimin ve tıbbın gelişmesiyle de insanların bayan ve kadınlarda 23'er kromozom olduğunu biz 1400 sene sonra öğrendik. Ondan öncesinde bunu bir şey bilmiyorduk ama Kur'an-ı Kerim'de bu yazıyordu.
Maşallah.
23'e 23 oldu.
Maşallah. Allah bize belirtiyor inşallah Kur'an'da, Kur'an ahlakıyla yaşadığında insanların nasıl bir sevgi ortamı oluşacağını söylüyor. Bakın İsra suresinin 9. ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan müminlere onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir. Şimdi ayetten de anladığımız gibi Allah'ın izniyle Kur'an-ı Kerim hak kitap ve en doğru yola ilettiğini Allah Teala bize bildirmiş oluyor inşallah. Ve müjdelerin olduğunu da ayetlerde değil mi? Müjdelerin olduğunu da Allah bize söylüyor.
Evet.
Dolayısıyla Kur'an, Kur'an'a çok hakim olmamız lazım. Kur'an'ı çok okumamız lazım inşallah. Biz Kur'an'ın içinde mucizelerine baktığımız zaman iman hakikatlerinin önemini de anlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'den. Çünkü Allah'ın yaratma sanatını, detay sanatını görmüş oluyoruz inşallah. Bunlardan bir tanesi, ben de iman hakikatiyle devam edeyim inşallah. Mesela burundaki harika, yani koku alıyoruz ama orada bir mühendislik var inşallah. Bu harikayı incelediğimizde, şimdi slaytımız da geldi. Koku alma işleminin burnun sadece %5'lik bölümü tarafından gerçekleştirildiği az sayıda kimse tarafından bilinir. Yale Üniversitesi'nden Profesör Gordon Shepperton, burunlarımızla kokladığımızı düşünürüz diyor. Fakat bu kulak mememizle işitiriz demeye benzer diyor. Bu ifadesi söz konusu gerçeği vurgulamaya yönelik olduğunu söylüyor. Araştırma yapıyor tabii bilim adamları. Bakın çok büyük hikmetlerle yaratılıyor. Hava burunda akciğerlerin hassas yapıları için en uygun hale getiriliyor burunda. Söz konusu mekanizma binaların sıcaklık ve nem oranını düzenleyen gelişmiş bir klima sistemine benzetilebiliyor. Burunun ikinci önemli görevi de solunan havanın içindeki toz zerrelerini, bakteri ve mikropları durdurmak. Böylece akciğerde oluşabilecek hastalıkları da engellemektir. Allah çok şükür elhamdülillah ne kadar detaylı yaratıyor maşallah. Her detayı düşünüyor Allah bizim konforumuz için. İnşallah. Çünkü biz burnumuzda soluduğumuz havanın içinde mikrop oranını ölçemiyoruz. Ama Allah o kadar detaylı yaratıyor ki onu engelleyen bir sistem oluyor. Maşallah. Zararlı maddeler içeren mukus tüycükler tarafından dakikada 1 santimetre hızla yutağa doğru itilir. Daha sonra da öksürükle dışarı atılır. Veya yutularak midedeki asitler tarafından yok edilir. Zaten orada görüyoruz. Bu şekilde de. Maşallah. Mukus tabaka, mukus üretici hücreler ve tüycükler mükemmel bir kimyasal arıtma tesisi meydana getirirler. Baktığımızda ne kadar büyük bir alanda böyle bir tesis oluyor. Ama burnumuz değil mi? Küçücük. Yani küçücük ama Allah tabii maşallah çok detaylı yaratıyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerde ve yerde her ne varsa onundur. Tümü ona gönülden boyun eğmişlerdir. Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der, o da hemen oluverir. Bakara suresi 116-117. Gördüğümüz gibi, ayette de anladığımız gibi Allah'ın ol demesiyle her şey oluveriyor. Tesadüfler sonucu, yavaş gelişmelerle olduğunu biz görmüyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim'in hak kitap olduğunu biz bir kez daha anlamış oluyoruz.
Tamam.
Bu iman hakikatiyle inşallah.
Bakıyoruz mesela değil mi hocam? Burun diyoruz şimdi mesela. Hocam da anlattı. Baktığımız zaman da çok güzel özelliklere sahip. Hani sadece nefes almaya, yani solunum yapmak için değil. Ayrıca dışarıdaki mikroplardan kendimizi korumak için. Mesela burnumuzun içindeki tüycükler sayesinde dışarıdan hava soluyoruz ama o havayla biz mesela milyonlarca bakteri, işte mikrop, bunların hepsini de alıyoruz. Ama işte o tüycükler sayesinde vücudumuza bu bakteriler ve hücre zararlı şeyler girmiyor. Baktığımız zaman bu sistem çok büyük bir sistem ve sadece küçücük bir burundan koskoca akciğeri besleyip bütün vücuda solunum sağlayacak bir şey görüyoruz.
Maşallah.
Yani çok büyük bir kompleks. Nasıl az önce fotoğrafta gösterdi? Hani aşırı büyük bir kompleks ama küçücük parça içinde baktığımız zaman da. İşte bu da Allah'ın eşsiz yaratma sanatını gösteriyor. Tabii. Baktığımız zaman hani burunun özelliğini taşıyan vücutta herhangi başka bir şey daha yok. İşte Allah örnek edinmeksizin yaratma sanatı, ismi Allah'ın. Burada da görüyoruz mesela.
Tabii,
gerçekten de hiç örnek edinmeden yaratılmış. Hani baktığımız zaman da her organımız için aynı şey geçerli. Hani hiçbir şekilde birbiriyle benzerliği yok. Aksine biz benzerliğini taklit ederek yeni şeyler çıkarıyoruz. Yeni keşifler insanlar işte mesela yapıyor. Mesela bunun bir başka özelliği de baktığımız zaman da insanlarda farklı, hayvanlarda farklı şekilde. Mesela hayvanlarınki biraz daha ıslak oluyor. O işte hani solunum nedeniyle işte ya da doğal ortama uyum nedeniyle. Yani hepsi birbirinden farklı. Hayvanınki farklı, insanınki farklı. Allah hepsini birbirinden farklı bir şekilde, yine diyorum aynı şekilde, örnek edinmeksizin farklı şekilde yaratmış. Maşallah. Tesadüfen olmamış hiçbir
maşallah,
şey.
Maşallah. Klima sistemi diyoruz ya. Hakikaten de mesela biz bir ortamı ısıtmak ya da soğutmak istediğimizde klima sistemi kullanıyoruz ya yani mecburen. Böyle bir şeye ihtiyaç duymadan Allah bize burnumuzda solduğumuz havayı nemlendiren bir özellik veriyor. Maşallah bu derin derin düşünülmesi gereken bir konu. Tek başına yeterli oluyor Allah'ın izniyle.
Bir de çok insanın lüksüne yönelik bir şey bu yani onu da düşünmek gerekiyor. Yani normalde havayı nemlenmeden ve vücut ısısına uygun olmadan da soluyabilirdik. Böyle bir şey de olabilirdi. Böyle de yaşamımızı sürdürdük ama çok zorlanırdık.
Evet.
Yani sürekli hasta olurduk bir kere. Yani evet. Çünkü burunda çünkü bakterileri, mikropları tutan mekanizmalar var. Bu olmadığı zaman bizim sürekli o bakteriler ciğerlerimize gidecekti. Mikroplar ciğerlerimize gidecekti. Sürekli bir hastalık halinde olacaktık. Ve ısınmaması da olsaydı yine bu sefer üşütecektik sürekli. Mesela dışarıda biz sıfır derecede dolaşıyoruz. Biz nefes aldığımız zaman ama dışarıdaki hava ciğerlerimize sıfır derece olarak gitmiyor. O ısınarak gidiyor. Belli bir ısıya ulaşarak gidiyor. Eğer o mekanizması olmasa mesela yine dışarı herhangi bir çıkışımızda kışın kesin hasta olurduk. Yani çıkar yolu olmazdı. Ama Allah bizi onlardan korumak için böyle bir mekanizma yaratmış. Maşallah. Hatta mekanizmalar yaratmış. Ve bu mekanizmanın detaylarına baktığımızda da milyonlarca detaydan oluştuğunu görüyoruz. Bakın yani canlılardaki şu özellik çok önemli. Bir sistemi çıkardığınız zaman bütün sistemdeki bir yapıyı çıkardığınız zaman bütün sistem çöküyor. Yani koklama sırasında mesela bir sistemi çıkardığınız zaman sistem çöküyor. Mesela tad almadan bahsediyoruz. Mesela burun koklamanın %5'iyle ilgileniyor diye bahsettim mesela Evren Hocam. Mesela biz tad almada da dilimizi biliriz değil mi? Dilde %30'u ile ilgileniyor. Tad almanın da %70'iyle burun ilgileniyor.
Evet.
Maşallah.
Bakın çok enteresan böyle birbirine
zaten
geçmiş hani sistemler.
Zaten falan olduğunuzda mesela burun tıkalı olduğu zaman yediğiniz şeyin tadını almanızı
evet, işte ondan kaynaklanıyor
evet.
İşte.
Yani evet öksürmenin de burada hikmetini de görmüş oluyoruz. Evet. Yani yutağa doğru gönderiyor tüycükler. Ve o mikrop yani o zararlı maddeyi öksürerek değil mi? Akciğere gitmeden dışarı atıyor. Dahası mideye gidiyorsa orada da asitler tarafından yok ediliyor. Yani Akın Hocam'ın evet. dediği gibi tamamen insanın lüksü için yaratılmış bir mekanizma.
Ya mesela maşallah. Şu da var mesela sadece nefes almamız hani burnumuz desek ki burnumuz olmadan ağzımızla mesela hani ağızla da nefes alabiliyoruz. Ama aynı etki alamıyorsunuz. Allah işte insanlar için bu burnu özellikle yaratmış ki yani daha sağlıklı olsun. Çünkü ağızda bunu koruyucu hiçbir şey yok. Bir de sürekli ağızdan nefes alıp vermek ciğerlere gereken oranda oksijeni net olarak sağlayamıyorsunuz.
Evet.
Bu sefer sürekli ağızdan nefes alıp verdiğiniz için oradaki bir hava şöyle hani burunda nasıl klima görevi varsa ağzımızda öyle bir görev yok. Hani soğuksa soğuk olarak alıyorsunuz, sıcaksa sıcak olarak alıyorsunuz. O da bu sefer tahrişe neden oluyor boğazdaki bölümlerde. Baktığınız zaman da hep bir sistem yani sistem kurulu bir sistem görüyoruz.
Bütün olarak yaratmış. Burun ağzı da bir bütün yani.
Evet.
Birini tıkadığımız zaman, kapattığımız zaman da öbüründe zorlanma hissediyoruz. İkisi beraber olunca çok evet. güzel bir şey oluyor maşallah.
Evet. Ya tabii ki mesela bakın tüycükler dakikada 1 santimetre hızla o mikropları yutağa doğru itiyor. Yani bunu iten nedir? Yani kim itiyor bunu? Bu tüycükler, tüycük yani bu aklı şuuru olmayan bir şey yani.
Bizim elimizde de değil.
Tabii ki. Yani işte bu soru bizi Allah'ın mucize yaratmasına götürüyor. Allah'ın izniyle. Tesadüfe değil.
Maşallah. Bir de iki nefes alabileceğimiz yerin olması da çok büyük bir nimet. Yani mesela hem burundan hem ağızdan mesela yemek yerken çok zorlanırdık. Veyahut da mesela herhangi bir şekilde bir durum olabiliyor. Burnu tıkanabiliyor bir insanın. Evet, veyahut da bir durum olur mesela ağzından değil mi?
Bundan nefes alamıyoruz. Bu sefer de ağzımız
evet.
komplekse geçiyor. Biz rahat tabii. nefes almamızı sağlayalım.
İnşallah. Yani Allah'ın böyle iki bölge yaratması çok önemli. Çünkü bir insanın hayatı söz konusu. Yani bir dakikadan fazla eğer nefessiz kalırsa bir insan genelde ölüyor yani eğer çok ciğerleri iyi değilse. Dolayısıyla çok hassas bir şey nefes almak. Allah iki ayrı bölge yaratıyor nefes alacağımız.
Tabii.
Mesela İnşallah. Şey de çok güzel bir şey. Mesela çoğu şeyimizi çift yaratmış. Kulaklar, burun, gözler. Bazı insanların mesela tek kulakları duymuyor veya tek gözü görmüyor ama Allah bir eşini daha yaratmış ki hayatını daha güzel sürdürebilsin diye.
Evet.
Maşallah. Şey. Ben de Maşallah. Ona benzer bir şey söyleyecektim. Mesela burnumuz tıkandığında nefes almanın yani ne kadar güzel bir şey olduğunu, ne kadar konfor verici bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani ne kadar rahatsız ediyor değil mi? İşte Allah bizden şükür etmemizi istiyor. Allah'a boyun eğmemizi istiyor. Allah bütün nimetleri bizim emrimize amade kılmış inşallah. Ve sadece Allah kul olmamızı istiyor inşallah.
Allah'ın ya Allah her şey zaten baktığımız zaman doğadaki, dünyadaki bütün var olan her şey insanlar için. Çünkü maşallah. En sevdiği canlılar Allah'ın insanlar. Bütün yarattığı şeyleri insanları düşünerek yaratılıyor. Yani bir bitki yeşeriyorsa, meyve veriyorsa, işte ne bileyim bir canlı sütü üretip etinden faydalanıyorsak, yumurtasından faydalanıyorsak, hepsine baktığımız zaman bizler faydalanıyoruz bunlardan. Allah bütün canlıları zaten insanlara hizmet olsun, insanların hayatını devam ettirebilmesi için yaratmış ve insanları zaten çok farklı bir sistemde yaratmış baktığımız zaman da çok kompleks. Çünkü hem geçen mesela anlattık, hem konuşabiliyoruz, hem hareket edebiliyoruz, hem anlayabiliyoruz, hem anlatabiliyoruz. Baktığımız zaman da çok büyük bir sistem bunlar. O yüzden Allah'ın hani insanlara çok daha fazla değer verdiğini, diğer canlılardan daha farklı yarattığını görüyoruz şüphesiz.
İnşallah bir ayet okuyayım ben inşallah. Mü'minin suresi 78. ayet, şeytan Allah'a sınırım. O sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri inşa edendir. Ne az şükrediyorsunuz buyuruyor Allah ayette. Yani Allah sadece yarattığı nimetlerden 3 tanesini söylemiş burada bu ayette. Halbuki Allah bizim için neleri yaratıyor? Yani başka ayetlerde sizin bilmediğiniz neleri yarattım buyuruyor. Sizin üzerinizdeki gizli ve açık nimetimi tamamladım buyuruyor Allah ayette, yine başka bir ayette. Yani açık nimetleri var Allah'ın üzerimizde. İşte gözümüze görüyoruz, kulağımızda duyuyoruz, işte hareket edebiliyoruz. Mesela yürüme çok büyük bir mucize. Yürüyebiliyor olmamız. Hani bizim için gündelik bir yaşantı. Mesela biraz önce öksürmeden bahsettik. Sanki böyle şey gibi geliyor insan. Zaten boğazına bir şey kaşarsa öksürürsün. Yani bunda garip bir şey yokmuş gibi geliyor. Orada kas olmazsa nasıl öksüreceksin? Değil mi? O ciğerleri, ciğerlerden o içeri kaçan şeyi dışarı atmak için gerekli olan kasların olmazsa göğüs bölgende, ilgili yerlerde ve o kaslar beyinle entegre çalışıyor olmasa, sinirlerle bağlı olmasa bir insan nasıl öksürebilir? Bir de istem dışı öksürme var, bir de istemli öksürme var. Hapşırma denen bir mekanizma var. Sanki çok böyle normalmiş gibi geliyor insana. Zaten işte burnuna kara biber kaçarsa hapşırırsın ya, bunda garip bir şey yok ki. Zaten normal bir şey.
Evet. Hapşırıyorsun.
Mesela alerji oluyor insan. Polen geldiği zaman, değil mi? Vücut onunla tepkimeye giriyor ve vücut onu yabancı madde ve düşman bir şey olarak algılayıp dışarı atmaya çalışıyor ve hapşırma mekanizması devreye giriyor. Defalarca üst üste hapşırabiliyor bir insan. 20-30 kere hapşırabiliyor. Ya bunun sistemi olmasa hapşırılamaz. Ya istediği kadar denensin. İlgili yerlerdeki kasları çıkartın alın. İnsan böyle sadece bir şey yapmaya çalışır ama bir türlü yapamaz yani. Hiçbir şekilde dışarı atamaz. Ama Allah oraya o kasları yerleştiriyor. Bizim istemimizin de dışına alıyor. Yani belki bir insan çünkü hapşırmayı istemeyebilir diye. Bizim istemimizin dışına alıp zorla hapşırtıyor Allah bizim iyiliğimiz için. Ya bu yani üzerinde düşünülmesi ve defalarca şükredilmesi gereken bir şey. Bunun gibi trilyon çarpı trilyon tane nimet var üzerimizde. Ya bunları görmezden gelmek ahirette çok büyük vebal altına girmek olur.
Evet, maşallah.
Şey, mesela bazı insanlar her şeyi işte ben yapıyorum, ben ettim. Yani nefes alıyorum, veriyorum. Her şeyi bütün organlarımı kontrol edebiliyorum diye düşünüyoruz ama aslında bu kontrolümüzü sağlayan Allah önceden bütün mekanizmamızı yaratan, kaslarımızın hareket etmesini bile sağlayan Allah. Evet. Bizim hiçbir şey yaptığımız yok. Tek bir şey bize bıraksınlar. Mesela örnek alalım. Bize tek bir şey, kalbinizi çalıştırın desinler. Bir insan kalbini çalıştırırsa başka hiçbir şey yapamaz bütün gün. Ve uyurken de çalıştırman gerekiyor. Uyurken hiçbir organımız çalışmıyor. Bütün hepsi duyuyor, duruyor, bir rahatlığa geçiyoruz. Mükemmel.
Evet. Ya şimdi maşallah. Mesela bir ayette var. Allah insanlara şah damarından daha yakındır diye. Evet. Çünkü Allah bize o kadar yakın ki biz tek bir saniyeyle bile ölebiliriz. Yani tek bir saniyede sadece beynimize giden kanda bir pıhtılaşma olsa mesela direkt saniye içinde ölürsünüz. Hayatınızı kaybedersiniz. Ya baktığınız zaman da hep bir kontrol altındayız. Bunu görmek lazım. Yani Önder Hocam dedi az önce, hiçbir şey biz kendimiz yapmıyoruz. Hani biz, bir de şu var. Mesela bir ayette de yine aynı şekilde şeytandan Allah'a sınırım. Allah diyor ki Allah'ın kontrol altında tutmadığı, alnından tutup denetlemediği tek bir canlı yoktur diye. Gerçekten de biz bunları görüyoruz yani. Sadece yani Allah insanları ya da canlıları yaratıp bırakmamış. Hepsini denetim altında tutuyor, kontrol altında tutuyor. Tek bir şeyle hayatımızı kaybedebilirdik yani. Ama Allah sürekli Allah'ın kontrol altında olduğumuz için bütün nasıl ciğerlerimiz, kalbimiz, bütün kan dolaşımları, bütün sistemlerimiz nasıl çalışıyorsa hiçbir şey bizim kontrolümüzde olmadan bunun tek bir açıklaması var. Allah'ın kontrol altında olduğu. Çünkü ben kontrol edemiyorum, sen edemiyorsun, kimse edemiyorsa bunun muhakkak bir kontrolü olması gerekiyor. Yani hiçbir şey kendi kendine çalışmaz. Yani mesela şu an bilgisayarlardayız değil mi? Bizi izliyorlar mesela izleyicilerimiz televizyondan. Televizyondan izliyorlar ama bir sisteme, bir güce bağlı izliyorlar mesela. Elektrik gücü alarak yapıyorlar. Eğer o elektrik kablosuyla akımlar geçmese mesela bizi izleyemeyecekler. Aynı şekilde insan vücudu da aynı şekilde baktığımız zaman da bir güce, bir dayanağa, bir sisteme bağlı. O da işte Allah'ın gücünde, Allah'ın kontrolünde olduğu çok açık ortada zaten.
Ben bir ayet okuyacağım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman gönülden katıksız bağlılar olarak Rablerine dua ederler. Sonra kendilerinden onlara bir rahmet tattırınca hemencecik bir grup Rablerine şirk koşar. Kendilerine nimet olarak verdiklerimize nankörlük etsinler diye. Öyleyse metalanıp yararlanın. Artık yakında bileceksiniz. Rum suresi 33-34. Ayette. Ayetten şunu anlıyoruz. İnşallah. Bakın Allah'ın cabbar sıfatı var. Yani Allah zorla insanı kendine inandırır, iman ettirir. Bakın maşallah mesela evrimci zihniyete bakıyoruz, Darwinist zihniyete bakıyoruz. Bütün nimetler var değil mi? Bak koku alabiliyor, görebiliyor, konuşabiliyor. Yani görüyoruz, bakıyoruz, yazabiliyor. Bakın nimetlere nankörlük etsinler diye diyor Allah. Onun için biz nimetlerin farkında olup Allah'a çok şükretmemiz gerektiğini her ayetten anlamış oluyoruz inşallah.
Ya zaten hocam inşallah. Çok fazla aslında düşünmeye de gerek yok. Niye? Bir kere düşünmek diyoruz. Düşünmek bile Allah'ın insanlara verdiği en büyük yetenek. Yani biz mesela bir hareketi yaparken eğer bizim hafızamız olmasa biz bu hareketleri sürekli öğrenemeyecektik de aslında. Çünkü hafızamız yok, hemen unutacaktık. Mesela hani yürümekten bahsettik az önce. Eğer bizim hafızamızda yürümek olmasa bir köşesinde biz her seferinde yeniden yürümeye çalışacaktık. Her seferinde yeniden kalkıp adım atmaya çalışacaktık mesela. Ama Allah bize bütün her şeyi düşünerek yaratmış baktığımız zaman. Hani insanların faydası için. Mesela yazı yazıyoruz değil mi? Hem düşünüp hem de aynı anda yazabiliyoruz. Yani aklımızdan o geçerken. Yani insanoğluna Allah öyle bir şey vermiş ki. Bütün baktığınız zaman da her şeyi bir arada kullanabiliyoruz. Hem düşünüp hem aktarıp hem dinleyip hem algılayabiliyoruz. Bunlar çok büyük nimetler. Bunlara bakıp da bunların tesadüfen olduğunu söylemek çok büyük saçmalık. Çünkü çok büyük kompleks. Yani mesela gösteriyoruz da insandaki sistem öyle büyük kompleks ki içine baktığınız zaman da koskoca bir şehri düşünün. Yani en elektrik santralleriyle en çok donanımlı şehri düşünelim. İnsan vücut sistemine yetişemiyor bile. Çünkü her şey çok hızlı şekilde çalışıyor ve her şey çok sistemli bir şekilde yürüyor. Hiçbir düzen bozulmadan. Bu da çok büyük bir nimet Allah'ın insanlara verdiği.
İnşallah. Yine mesela ben de bir ayet okuyayım. İbrahim suresi 34. ayet. Şeytan Allah'a sınırım. Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki insan pek zalimdir, pek nankördür buyuruyor Allah ayette. Yani mesela Allah üzerimizde sayamayacağımız kadar çok nimet yaratıyor. Mesela en ufak bir sınav yapıyor. Kur'an'da bildirilen bir karakter. Yüzüstü dönüveriyor. Allah'a karşı. Haşa. Yani trilyon, üzeri trilyon, trilyon, trilyon kadar üzerinde nimet veriyor Allah. Sadece bir tane sınav yapıyor. Mesela iflas ediyor. Bir yakınını kaybedebiliyor. Bir bakıyoruz Allah ayette, Allah'ın bildirdiği şekilde ayette yüzüstü dönüvermiştir buyuruyor Allah. Yani bu zaten Allah ayette pek zalimdir, pek nankördür buyurmuş. Yani bunun karşılığı budur zaten. Zalimlik ve nankörlüktür. Yani o kadar nimeti verirken zaten şükretmiyorsun. Sadece bir tane nimeti geri aldığı zaman bir anda yüzüstü dönüveriyorsun. Dolayısıyla biz Allah'ın bildirdiği bu kötü ahlak özelliklerini inşallah göstermeyeceğiz. Yani bu öğütleri Allah çünkü bize veriyor. Biz de onları göreceğiz ve o ahlakı sergilemeyeceğiz inşallah.
İnşallah. Maşallah. İnsan, şimdi bu kadar anlatıyoruz ya mesela, bunlar çok önemli konular hakikaten. Şöyle düşünmesi gerekiyor. Bir kere insan misafirdir. Yani dünyaya misafir olarak geliyor. Nereden anlıyoruz bunu? Çünkü insan dünyaya geldiğinde bu misafirhanede yaşayacağı ve yaşarken ihtiyacı olan her şeyle birlikte yaratılıyor. Yani buraya geldiğimizde biz ya biz bir yere geldik ama işte burada nefes almam gerekir, işte oksijen var çünkü işte ciğerlerimin ve vücudumun hücrelerimin oksijene ihtiyacı var, nefes almam gerekir. Veya işte etrafta çok güzel meyveler, sebzeler var, bunların kokusu var. Dolayısıyla koku almam gerekir, bunu hissetmek. Tadı çok güzel sebzelerin, meyvelerin ve işte yediğimiz yiyeceklerin. Bunların tadını almak için dilim olması lazım. Onunla birlikte dilimdeki hücreler vesilesiyle tadını almam lazım. Veya yemek yerken dilime ihtiyaç var, çevireceğim. Dişlere ihtiyaç var, işte çiğneyeceğim, öğütme yapacağım. Sonra işte boğazda öksürme mekanizması, yutma mekanizması. Sonra midede sindirim, bağırsaklar, böbrekler vesaire gibi. Birçok teknik şeye ihtiyacı vardır. Bu misafirhanede yaşayabilmesi için, konfor içinde, rahat içinde, ama hiç böyle olmaz. Yani insan, hiç kimse doğduğunda böyle bir arayış içinde olmaz. Çünkü az önce de konuştuğumuz gibi Cenab-ı Allah insanı ve dünyayı birbirine uyumlu yaratıyor. Yani ihtiyacı yaratıyor ama çözümüyle beraber mesela yaratıyor insanı ve canlıları. Onun için mesela Üstad Bediüzzaman Hazretleri de onu buyuruyor, diyor ki dünyaya diyor ilk gelen kişi diyor hemen diyor önce nur yaldızlarla süslenmiş gökyüzünü görür diyor ve merak eder diyor bu yıldızlaşma, az önce gökyüzünden bahsettik mesela, merak eder diyor, gökyüzü de ona der ki diyor sen bana bak, ben sana merak ettiğini bildireceğim ve anlatacağım diyor, ama bana bak diyor, o zaman göreceksin diyor, yani düşüneceksin, akledeceğim, bütün bu sahip olduğumuz özellikleri bana kim verdi diye düşünürsen ve gökyüzüne baktığında ilk olarak mutlaka ben sana bunu söyleyeceğim. Hatta diyor bu muhteşem misafirhanenin diyor sahibini, bu muhteşem memleketin sultanını ve bu Kitab-ı Kebir'in müellifini ben sana tanıtacağım. Merakını da gidereceğim diyor. Mesela şimdi biz gökyüzünden bahsediyoruz. Sonra Kur'an-ı Kerim'in Kur'an mucizelerinden bahsediyoruz. Ne oluyor? Mesela burundan bahsediyoruz, iman hakikatlerinden. İşte bu muhteşem sarayın, üstadın benzetmesiyle, sahibini tanıyoruz biz. Sahibi bize kendini tanıtıyor. Dediği gibi Ender Hocam'ın, tesadüfen, başıboş, kör tesadüflerle olmadığını ve olamayacağını, bunun mümkün olmadığını anlıyoruz. Mesela burundan bahsediyoruz. Üstadın yine çok güzel tefekkürü var, onu zaman zaman paylaşıyoruz. Diyor ki Üstad Bediüzzaman Hazretleri, gözü veren zat gözün gördüğünü bilir diyor. İnce bir mana olarak gözün ne gördüğünü de bilir diyor. Kulak, kulağı veren zat kulağı bilir. Kulağın ne işittiğini de işitir, öyle verir diyor. Şimdi buruna bakıyoruz. Tek başına bizim burnumuz olsa yani bir işe yaramaz. Burun et parçasıdır. Evet. Ne koku almayı bilir, ne nefes alırken işte o kolaylığı sağlayabilir, bilmez. Bunların hepsi nerede oluyor? Hocamız onu yıllar yıllayıp anlatır. Mercimek büyüklüğünde küçücük bir mekanda oluyor. Yani burun orada koku alıyor aslında. Burada almıyor. Yani insanlar bir şey alıp da şöyle kokladığında burada koku oluşuyor zannediyor. Rus öyle zannediyorduk. Halbuki öyle değilmiş. Burayla hiç alakası yok. İşte elektrik sinyallerinde dönüşen şeyler, o dalgalar beynimizde küçücük bir yerde koku oluyor. Peki karanlık izole bir ortamda bir et parçasının içinde o kokuyu alan, o zaman demişti hocamız, başka bir buruna ihtiyaç var. Bu koku koklamadığına göre. İşte o burnu da yaratan Cenab-ı Allah'tır. O gözü de yaratan, yani ince bir mana olarak gözün gördüğünü bilir diyor ya Cenab-ı Allah. Üstad Bediüzzaman Hazretleri Allah affetsin. Onu da yaratan Cenab-ı Allah'tır. Eğer olmamış olsa, yani mesela burun tek başına hiçbir işe yaramaz. Göz tek başına bir işe yaramaz. Kulak tek başına bir işe yaramaz. Sadece şöyle olması gerekir. Burnun koklayacağını da ve o kokuyu da Cenab-ı Allah'ın yaratması gerekir. O olmasa burun koku almaz. Göz tek başına görmez. Ya ettir, et nasıl görür ya? Yok elektrik sinyalleri bilmem. Elektrik sinyali ne? Ne görür elektrik sinyali? Beyne giden elektrik sinyali nasıl görüntü yapar ki? Yani nerede görmüş böyle
şey? Kapkaranlık bir şey bir de.
Kapkaranlık ortamda aydınlık görüyorsun. Bunun için başka bir göze ihtiyaç var. Kulak. Bak ne diyor? Kulağı bilir, kulağın işiteceğini de, işittiklerini de bilir diyor. Onu da Cenab-ı Allah'ın yarattığı açıktır. Nerede? Beynimizde oluşuyor bütün bu. Yani bu olmasaydı bu sistem, biz gözümüz olmasına rağmen göremezdik. Burnumuz olmasına rağmen koku alamazdık, kulağımız olmasına rağmen işitemezdik. Kulak onu yapamaz. Cenab-ı Allah o yüzden ruhumdan üfürdüm buyuruyor şeytanın Allah'a sınırım.
Maşallah.
Bütün bunları algılayan ruhtur, ruhumuzdur demişti hocamız. Ruhtan size az bilgi verilmiştir. Ayet var şeytan Allah sınırım. Onun için bilemiyoruz tabii yani ama bu kadar. Yani anlayabileceğimiz anlatımı bu şekilde yapmıştı hocamız. Şimdi mesela göklerde ve yerde her ne varsa onundur ayetini okudu Evren hocam. İşte onu anlıyoruz. Mesela gökyüzünü inceliyoruz. Ne görüyoruz gökyüzünde? İntizam görüyoruz. Mizan görüyoruz, ölçü görüyoruz. Devasa yapıların çok hassas dengelerde birbirleriyle uyum içinde hareket ettiklerini görüyoruz. Mesela yıldızlar, gezegenler, gezegenlerin kendi yörüngelerindeki hareketi, başka gezegenler etrafındaki hareketleri, onların galaksileri, galaksi sistemlerin ve her birinin kendi içinde olağanüstü bir uyum içinde hareket ettiğini görüyoruz. Niye böyle? Cenab-ı Allah onun cevabını da veriyor. Tümü diyor, bak göklerde ve yerde ne varsa onundur diyor. Ve tümü ona gönülden boyun eğmiştir diyor. Yani orada boyun eğme var. Atomun yapısına baktığımızdaki o mükemmellik ve hiç şaşmayan dengeler, değil mi? Milyarlarca yıldır şaşmaz atomun dengesi. Milyarlarca yıldır o gezegenlerin, sistemlerin dengesi şaşmaz. Dünya tersine dönmez. Yavaş da dönmez, daha hızlı da dönmez. Ay orada durur, güneş de olduğu yerde durur. Doğar, batar. İşte mevsimler her zaman adetullah gereği ard arda gelir. Ya bir anda böyle ne bileyim yazdan sonra tekrar yaz devam etmez. Kış gelir. Kıştan sonra kış devam etmez. Yaz gelir, bahar gelir. Bunların bütün bu hassas mizanın esas sebebi hepsinin Cenab-ı Allah'a boyun eğmesindendir. Bu yüzden bu sistem mükemmel bir şekilde insanın kusursuz ve olağanüstü bir konfor içinde yaşaması için devam eder. Yani bunu böyle göreceğiz. Ayet öyle zaten. Ve diyor ki bak gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin yaratandır diyor. Cenab-ı Allah yoktan yaratandır. E biz burundan konuşuyoruz. Hatta bir programda, birkaç programda değil mi, burun yapmışlar işte. Taklit etmişler. Olmamış. Bak insan örnek edinerek dahi bir şey yapamıyor. Bak, örneği var ve mükemmeldir. Yani insanın örnek aldığı yapılar mükemmeldir. Değil mi işte biyometri dediğimiz mühendislik çalışmaları var. Örümceğe bakıyor, işte Kevlar'ı yapıyor değil mi? İşte Yusufçağ'a bakıyor, helikopter yapıyor. Niye? Çünkü mükemmeldir o örnekler. Hı. Ama insan o mükemmellikte bir şey yapamıyor mesela. Örnek edinerek dahi yapamıyoruz. Demek ki bütün bu her şeyi, gördüğümüz kainattaki her şeyi, her şey Cenab-ı Allah'ın sonsuz ilmiyle oluyor. Yani insanın ilmiyle olmaz. Tesadüfün zaten ilmi olmaz. Bütün bu mükemmellik için sonsuz ilim gerekir. Hı. Sonsuz akıl gerekir, sonsuz bilgi gerekir. İşte biz bütün bu yapılara baktığımızda o şekilde Cenab-ı Allah'ı tam olarak anlayabiliyor, tanıyabiliyoruz. Son kez bir üstadın güzel bir hatırlatması var. Kimlere yapıyor hatırlatmayı? İhtar ediyor diyor. Yer ve gök gaflet içinde olan insanı ihtar eder diyor. Uyarır ve hatırlatır diyor. Hani göklerden bahsettiğimiz için aklıma geldi. Şöyle diyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Başını kaldır. Kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir zatın harika işlerine bak. İşte biz burada onu yapıyoruz. Ki bu Kur'an'ın emridir zaten. Yani akledin diyor Cenab-ı Allah. Düşünün diyor. Dikkat edin diyor. Yerin ve göğün yaratılışı hususunda diyor şeytan Allah sınırım. Derin derin düşünürler diyor mesela. Bunu yapıyoruz biz şu an. Cenab-ı Allah'ın emridir. Onu yerine getiriyoruz. Burada anlattıklarımızda. Sonra devam ediyor Üstad. Sen başıboş olmadığın gibi bu hadiseler de başıboş olamazlar diyor. Yani burnun koku alması, kainattaki düzen, Kur'an-ı Kerim'in mucizeleri hep bir sahibini gösterir. Hep tek bir varlığı Allah'ı gösterir ve başıboş değillerdir diyor. Çünkü diyor her birisi çok hikmetli vazifeler peşinde koştururlar diyor. Nasıl? Bir müdebbir-i hakim tarafından istihdam olunuyorlar diyor. Yani Cenab-ı Allah'ın önceden yaratmasıyla, hesabıyla ona uygun olarak bütün etrafımızda gördüğümüz her şey, burnun koku almasından gözün görmesine, kainata, atoma da bakarsak o planı görüyoruz. O planın sahibi de Cenab-ı Allah'tır inşallah.
Allah bizim noktamızı önceden zaten biliyor. Mesela bilim adamlarının yaptığı bir araştırmada şöyle bir şey vardı. Beyinden bahsetmiştik hocam. Beyinde 6 saniye önceden ne hareket yapacağımız belirleniyor. Mesela ben buradan bu bardağı aldığım zaman benim bunu 6 saniye önce koplamış oluyor ve evet, ben sağ elimi uzatıp alacağımı biliyorum. Bu da Allah'ın bilgisiyle olan bir şey. Bizim bilmemiz de, bizim yaptığımız bir hareket değil. Yani reflekslerimiz bile Allah'a bağlı.
Maşallah.
10 saniye önceden beyin bunu vurguluyor.
Zaten baktığımız zaman mesela şimdi hocam az önce de çok güzel anlattın. Şimdi baktığımız zaman tesadüf diyorlar mesela. Şöyle bir şey düşünelim. Yapmaya çalışıyorlar. Örnek ederek mesela, örnek alınarak yapılıyor. Bizdeki mesela bütün sistemler, doğadaki olan bütün sistem, bütün canlılar hatasız, kusursuz ve mükemmel bir sistemde. Hani biz bunun birazını taklit etmeye çalışıyoruz. Bilim adamlarına kastediyorum dediğimde. Mesela yapıyorlar. Birazını diyor ki yani tek bir özelliği. Mesela işte az önce şeyden bahsetti hocam, Yusufçuk böceğinden. Onu sadece havada kalabilme özelliğini alabiliyor. Hepsini birden alamıyor.
Evet.
İşte ne bileyim örümcekten bahsediyoruz. Örümceğin sadece yürüyüş hareketini yapabiliyor ama onun hareketlerini, onun şeylerini yapamıyor mesela. Baktığımız zaman da tamamen birebir aynısını yapamıyoruz. Şöyle düşünelim, hani tesadüf diyorlar ya, tesadüf saçmalığını açıklaması olsun. Tesadüf diyorlar. Tesadüfü bırakalım, gerçekten verelim burnu, gözü, kulağı, işte bilmem neyi, ne gerekiyorsa. Diyelim ki bundan bir insan oluşturun. Mümkün değil böyle bir şey yapması. Tesadüfen olması mümkün değil. Biz versek bile, bütün materyaller verilse bile bunu oluşturamayız. Çünkü öyle kusursuz ve öyle bir Allah'ın üflemesiyle diyor, o gerekiyor. Yani bir insanın oluşabilmesi için Allah'ın ol demesi gerekiyor. Yani insanların bunu ben yaparım demesi de değil. Robotlar yapıyorlar mesela, değil mi? Bakıyoruz yapılan robotlara. Yani hareketleri insana benzetmeye çalışıyorlar ama olmuyor. Ağır hareket ediyorlar. Refleksleri yok, kasları yok. İşte hareketlerde baktığın zaman kesiklik var. Net bir hani akış yok bizim mesela yaptığımız şekilde. Hiçbir şekilde birebir tutmuyor. Tabii. Olmuyor da, olamaz da hiçbir zaman.
Onu da Allah nasip ediyor. Öyle yapmalarını da yapmalarını da ilham eden Allah. Dolayısıyla Allah bize orada bir mucizeyi daha göstermiş oluyor. Allah Allah'ın dilemesiyle akıllı, şuurlu bir varlık oluyor insan. Rahman suresinde şeytandan Allah'a sığınırım. Allah şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz diyor. Başka bir ayette de Allah'ın nimetlerini genelleme yaparak dahi sayamazsınız diyor tabii. Cenab-ı Allah.
Bitmez saymak.
Tabii ki o kadar çok nimetten bahsediyoruz ki bahsedebildiğimiz kadar genelleme dahi yapamazsınız diyor Allah. Dolayısıyla biz ard arda mucizeleri, ard arda yaratılış delillerini görmüş oluyoruz Allah'ın izniyle.
Ben de bir müjde haberlerinden bir tanesini vereyim. Şimdi hocamızın tabii dünya çapında çalışmaları sürekli olarak devam ediyor. Onlarla ilgili dünyadanyanıklar.com sitesini kardeşlerimiz ziyaret edebilirler. Yüzlerce, binlerce dünya çapında çıkmış haber var. Bunlardan bir tanesi de The Guardian gazetesi. Guardian gazetesi. 400 bin tirajı var bu gazetenin ve 23 Şubat 2008 tarihli haberinde Evrim Teorisinin Çöküşü adlı konferansı haber olarak yapmış. Charles Darwin salonunda Darwinizmin çöküşünün anlatıldığından bahsediyor. Haberde şöyle deniliyor. Yaratılışçı hareket için bu en mucizevi, başarılı vuruş olarak gözükmüş olabilir. Evrim teorisine saldırı için İngiliz toplantı salonu Charles Darwin'in adını taşıyan Londra'daki eski evinin topraklarında inşa edilmiş prestijli salondan başkası değildi. Evrim Teorisinin Çöküşü adlı etkinlik için duyuru kağıtları bu hafta etrafta dolaşmaya başladı. Yer olarak da şöyle vurgulanıyordu. Charles Darwin'e ithaf edilmiş binada onun bir zamanlar yaşadığı mevkide şeklinde. Harun Yahya temsilcileri taş devrinin olmadığını, papağanlara Allah'ın konuşmayı öğrettiğini ve Darwinizmin terörün kökeni olduğunu ve bu nedenle yok edilmesi gerektiğini iddia eden yaratılışçı bir organizasyona bağlı şeklinde bir haber yapmışlar. Gerçekten çaresizliği gösteren bir haber bu.
Maşallah.
Başka haberlere de kardeşlerimiz yine dünyadanyanıklar.com sitesinden bakabilirler. Bunun gibi binlerce dünya çapında çıkmış haber var. Hocamızın faaliyetleriyle ilgili, kardeşlerimizin faaliyetleriyle ilgili inşallah. Yani bu çok gerçekten önemli bir hizmet. Ve dünya çapında yankı bulan bir hizmet hocamızın hizmetleri. Yani 300'ün üzerinde kitap, 500'ün üzerinde internet sitesi, tüm dünya dillerine çevrilmiş durumda. Siteler yine pek çok dile çevrilmiş durumda. Konferanslar var, binlerce konferans, yaratılış atlası dünyadaki herkese ulaştı inşallah. Her gün canlı yayınlar oluyor. Yani muazzam bir İslam'a hizmet var. Hocamızın vesilesiyle olan bir şey bu. 30 sene içerisinde dünyada çok büyük bir değişikliğe yol açtı bu. Mesela Türkiye'den de çok iyi biliyoruz bunu. Şeyh Ahmet Yasin hocamızın açıklamaları var. Biz 30 sene önce sağ sol kavgasından okullara gidemezdik diyor Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri hocamız. Ama şu anda yani hocamızın vesilesiyle şu anda öyle bir durum kalmadı. Yani Allah'ın izniyle çok büyük bir uyanış oldu. Dünya çapında bir uyanış oldu. Ve insanlar Allah'ın varlığını net bir şekilde görmeye başladılar. Darwinizmin bir safsatı olduğunu, bir pagan dini olduğunu, bilimle de alakası olmadığını net bir şekilde gördüler. Ayrıca hocamızın Kur'an hakikatleri ve Kur'an müzeleriyle ilgili kitapları da var yüzlerce. Bunları da gördüğü zaman insanlar Kur'an'ın hak kitabı olduğunu gördüler. Ve Allah'ın izniyle hem Türkiye'de hem dünya çapında çok daha yoğun bir dindarlaşma oldu.
Maşallah.
Mesela liderlere baktığımız zaman bir komünist lidere soruyoruz. Ayrı zamanla ilgili ne düşünüyorsunuz diye. Komünist olmasına rağmen Mehdi'yi bekliyoruz diyor. Yani buna benzer yüzlerce olay var. Yani dini liderlere bakıyoruz. Yaratılış atlası ulaşmadan önce komünist ve ateist olan dini liderler inanç vakıfları kurmaya başlıyorlar. Allah'a olan mağlıklarını anlatmaya başlıyorlar. Kur'an'a olan hayranlıklarını dile getiriyorlar. Her gün Kur'an okuduklarını söylüyorlar. Yani buna benzer yüzlerce binlerce olay oluyor. Maşallah. Ve çok müjdedir Müslümanlar için bu. Yani İnşallah. Üstü kapatılması, örtbas edilmesi çok saçma olur bir Müslüman için. Yani çok akılsızca bir tavır olur. Çünkü Müslüman böyle şeyleri duyduğu zaman şevki artar. Yani Müslüman İslamiyet günden güne yayılıyor denildiği zaman bir Müslüman buna üzülür mü?
Maşallah.
İslam dünyaya, İslam ahlakı hakim oluyor denildiği zaman Müslüman bundan çekilir mi? Bunu örtbas etmeye çalışır mı? Eğer çalışıyorsa o zaman imanında bir sorun var demektir. Yani inanmıyor demektir. Maşallah. İslam'a inanmıyor demektir. Allah'a inanmıyor demektir. Buradan bu sonuç çıkar. Normalde Müslüman sevinir. Biz seviniyoruz ve müjdeleşiyoruz inşallah.
Maşallah. Hocamız hurafeleri bitirdi Allah'ın izniyle. Dünyada insanlar Allah'ın izniyle dinin özünü hocamızdan öğrendiler inşallah. Cenab-ı Allah ayette şeytandan Allah'a sığınırım, sizi kolay olan için başarılı kılacağız diyor inşallah. Allah'a iman etmenin zor olmadığını, samimi ve derin bir iman gerektirdiğini biz hocamızdan öğrendik. Allah'ın izniyle bütün dünyada hocamızdan öğrendi Allah'ın izniyle ve öğreniyor inşallah.
Maşallah.
Hocam aklımız var mı yoksa? Kısa bir araya gitmek istiyorum. Tamam. Kısa bir araya gidelim. Ondan sonra tekrar birlikteyiz
inşallah.
Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Arada da mail gelmiş sanırım hocam. Onunla
İnşallah
ilgili.
Evet. İzleyicilerimize güzel mailler var. Onları da okuyalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Sohbetiniz hayırlara vesile olur inşallah. Çalışmalarınızda Rabbim sizleri muvaffak kılsın ki ben sade bir Müslüman olarak sizin iman hakikatleri yönünde yaptığınız çalışmalardan faydalanıyor ve aile olarak daima sizlere dua ediyoruz. Allah razı olsun. Biz sizin gayretinize şahidiz. Allah sizi salih alimler sınıfıyla beraber kılsın. Selam ve saygılarımla. İnşallah salih olmaya çalışıyoruz ama tabii alim olmak çok şey değil bize göre. Biraz zor ama inşallah olur. İstiyoruz tabii. Yani
i̇nşallah.
Bilmek.
İnşallah.
Bildiklerimizi anlatmak, hocamızdan öğrendiklerimizi i̇nşallah. Anlatmak tabii gayretindeyiz. İnşallah hepimiz alim oluruz. Bizi izleyen, izlemeyen herkes. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Mesaj başlığımda belirttiğim gibi yayınlarınızı izleyerek iman hakikatleriyle ilgili bilgimiz artıyor. Bilgimiz arttıkça imanımız da ziyadeleşiyor. Ayrıca bu iman kendimize olan güven duygusunu güçlendiriyor. Allah kuvvet ve tesirinizi arttırsın. Cenab-ı Allah hepimizin kuvvet ve tesirini arttırsın. Tarih öğretmeni Nihat hocamız yazmış her iki maili de. Yine değerli bir kardeşimiz Ankara'dan S. Hazer. Selamlar diyor. Aleyküm selam. Programınız için çok teşekkür ederim. Son derece faydalı ve keyifli. Zira her sözünüzle İnsan ve Müslüman olma izzetimi daha çok hissediyorum. Dünkü anlattıklarımıza ilgili bazı notlar yazmış kardeşimiz. Münafıklık karakterinden bahsediyorsunuz demiş. Üstad iman afetlerinden bahsederken der ki, yeis üzüntü, ucup cennet için yeterli olduğu düşüncesi, suizan her olaya zarar ve tehdit gözüyle bakma, vesvese korku ve kaygı der. Tabi bu ahlak en hafifiyle imanda, hastalığa sonrasında münafıklığa ve küfre götürür diyor. Yeis, ucup, suizan, vesvese Bunlar hastalığa, küfre, münafıklığa götürür diye açıklamış kardeşimiz. Hocam, imandaki bu afetler davranış ve kişilik bozukluklarına ve değişik psikiyatrik hastalıklara da götürüyor. Vesvese, depresyon, kaygı ve korku, paranoya gibi sıkıntılar yaşatıyor. Hasılı Allah Celle Celaluhu intikamını alıyor. Münafık olan kişiler asla huzur bulamıyor. Tedbir, tevekkül, tedbir, takdir ve hüsnüzanla ilgili de soru sormuş kardeşimiz. Tabii yani Müslümanlar vesvese yapmayacak. Yani vesvese gelir şeytandan. Ama dinlemeyecek, onu kovacak. Bu benden değil diyecek. Ben Cenab-ı Allah'ı seven, ondan çok korkan, tabii ki eksikleri olan ama bu eksiklerini gidermeye gayret eden, çabası olan, samimi bir çabası olan bir Müslüman olmaya gayret ediyorum diyecek. Hata yapabilir, eksikler olabilir. Zaten imtihan yeri dünyası. Aksi takdirde değil mi? Zaten dünyada olmazdık. Dünya bir eğitim, dünya bir kurs yeridir demişti hocamız. Hatalarımız ona vesile oluyor. Hata yaptıktan sonra hemen Cenab-ı Allah'a tövbe edeceğiz. Samimi tövbe yapıp bir daha yapmamaya büyük gayret ve özen göstereceğiz. Hatalarımızı tekrar etmeyeceğiz inşallah. Yaptığımız hatalarımızı da tecrübe olarak kendimize alacağız. Böyle olay karşısında nefsim bana bunu yaptırdı. Demek ki bu olaylar karşısında daha dikkatli ve daha tedbirli olmalıyım diyecek. Hep pozitif düşünecek. Hiç negatif düşünmeyecek. Hatta Üstad Bediüzzaman Hazretleri vesvese ile ilgili sineğin vızıltısını duyuyorsun diyor. Ama diyor gök gürlüyor, onu işitmiyorsun diyor. Yani Cenab-ı Allah vesvese yapmayacaksınız diyor. Onu dikkate almıyor ama şeytanın o vızıltı sesini, incecik fısıltısını gayet güzel dinleyebiliyor insan bazen. Bu çok yanlış. Şeytanın fısıltısı, bize söylediği şeyler dinlenmez. Negatif bir şey duyduğumuzda, kendimize yakışmayacak, üzerimize yakışmayacak bir şey, içimizden bir ses gibi gelen o ses şeytanın sesidir. Müslümanda negatif hiçbir şey olmaz. Böyle şeyleri de üzerinde barındırmaz inşallah. Tabii tedbir ve tevekkül önemli. Tedbir, zahiri bileceğiz, zahire göre hareket edeceğiz demişti hocamız. Ama batını bileceğiz. Yani batında Cenab-ı Allah yapar ve yaratır doğrudan. Tabii ki tedbir alacağız. Adetullah gereğidir. Sebep sonuçlara tabii ki sarılacağız. Ama Cenab-ı Allah yapar her şeyi. Tedbir aldıran da Cenab-ı Allah'tır. Onu da unutmayacağız. Takdir de tabii yine Cenab-ı Allah'a aittir. Her şey bir kader üzerine olur. Cenab-ı Allah mesela Hazreti Musa'ya, şeytanın Allah sınırım, sen buraya bir kader üzerine geldin ey Musa buyuruyor mesela. Veya o taşı sen atmadın, biz attık diyor. Sen öldürmedin, biz öldürdük buyuruyor şeytanın Allah sınırım. Birçok ayette takdir Cenab-ı Allah'a aittir. Hüsnü zan da tabii ki esastır müminler için. Müminler müminlere hüsnü zan edecek. Güzel bakacak. Güzel bakan güzel görür diyor Üstad Bediüzzaman Hazretleri. Çirkin bakan karanlık bir gözlük takıp, siyah bir gözlük takıp etrafını seyredenler de etrafını çirkin ve karanlık görür diyor. Müslümanlar birbirlerine hüsnü zan etmekle mükelleftir. Bu sevgiyi, kardeşliği, birbirine olan bağlılığı, güveni arttıran çok önemli bir şeydir sevgi ve hüsnü zan inşallah.
İnşallah. Bir ayet okuyacağım kardeşimizin vesvese konusuyla alakalı. Allah ayette şeytandan Allah'a sınırım. Allah'tan sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde önce iyice düşünürler, Allah'ı zikredip anarlar, sonra hemen bakarsın ki görüp bilirler diyor. Araf suresi 201. ayette. Samimi olarak Allah'a teslim olduğumuzda şeytan zaten uğraşmayı yani kesiyor Allah'ın izniyle. Vesvese geldiğinde de ayette Allah'ın bize bildirdiği şekilde hemen Allah'a sığınmamızı, Allah'a dönmemizi söylüyor inşallah. Allah da kalpten o kuruntuyu giderir inşallah.
İnşallah. Şimdi biraz da Darwin'den bahsedelim. Darwin'in şimdi kadınlara olan bir bakış açısı var. İnşallah. Ve normalde yani belki çoğu Darwinist'in veyahut da evrimi savunan kişinin bilmediği bir özelliği bu Darwin'in. Ve bu Darwin'in özelliği kendi kişisel görüşü değil tabii ki. Evrim teorisiyle alakalandırarak, ilişkilendirerek böyle bir mantık ortaya atıyor. Şimdi biraz ondan bahsedelim. Darwin kadınları aşağı ırk özelliklerine sahip varlıklar olarak tanımlıyor. Charles Darwin ve onu izleyen evrimciler kadınların hem biyolojik hem de zihinsel olarak erkeklerden aşağı oldukları, evrimleşemedikleri ve aşağı bir ırk oluşturdukları safsatasına inanıyorlar. Darwin İnsanın Türeyişi adlı kitabında kadınların idrak etme, hızlı kavrama ve taklit konusunda daha aşağı ırkların özelliklerini taşıdıklarını ve bu nedenle daha eski ve alt bir medeniyet seviyesine sahip olduklarını yazmış. Yani daha aşağı bir ırk diyor kadınlar için. Ve henüz evrimini tamamlamamış gibi bir yorumu var. Darwin kadının evlilikteki rolünü de şöyle tarif ediyor. Sizinle ilgilenilecek biri, bir köpekten daha iyi oyalayabilecek ev ve evin sorumluluklarını alacak biri. Bakın ne kadar hastalıklı bir bakış açısı. Yani aşağı tabii kadınları tenzih ediyoruz, bütün kadınları. Yani bir köpekten biraz daha iyi diyor, sizi oyalayabilecek birisi diyor. Aşağı ırk diyor, evrimini tamamlamamıştır diyor. Yani resmen felaket açıklamalar. Darwinizmin sonucunda oluşan tabii bir şey bu. Mussolini yine kadın düşmanlığı var. Faşizmden gelen bir kadın düşmanlığı. Mussolini'nin kadınlara bakış açısını vurgulayan en önemli sözler Fransız gazeteci Helena Gosset'in kendisiyle 1932'de yaptığı bir konuşmada göze çarpıyor. Şöyle demiş Mussolini, İtalyan faşist lider, kadın boyun eğmelidir. Bir analiz gücü varsa da sentez gücü yoktur onun. Hiçbir zaman mimari bir yapıt ortaya koymuş mudur diye soruyor. Bir tapınaktan söz etmiyorum. Bir kulübe kurmasını isteyin kadından, üstesinden gelemeyecektir. Kadın bütün sanatların sentezi olan mimariye yabancıdır. Yani çok saçma bir değerlendirme yapmış kendi aklımca. Benim genel oy hakkını sınırlama niyetinde olduğumu söyleyenler var. Hayır, her yurttaş Roma parlamentosu için sahip olduğu oy hakkını koruyacaktır. Ayrıca size itiraf edeyim ki kadınlara oy hakkı tanımayı düşünmüyorum. Bir yararı yok bunun. Kadınların devlet işlerine katılmaları konusundaki kanım her türlü feminizme karşı niteliktedir. Elbet kadın bir köle olmamalı ama ona oy hakkı verirsem tepe koyarlar beni yazmış, söylemiş. Bizim devletimizde kadın hesapta olmamalıdır demiş yine Mussolini. Mussolini'nin meclise sunduğu 28 Kasım 1933 tarihli yasa da kararname metninde şöyle yazıyor. Devlet kurumları eleman almak için açılacak sınavlarla ilgili ilanlarda kadınları dışarıda tutacak koşullar koymaya yetkilidirler. Kamu görevlerinde çalışan kadınların artışına karşı bir sınır belirlemek zorunludur. Yani resmen bir kadın düşmanlığı var ve bu kadın düşmanlığının kökeni de Darwinizmden kaynaklanan bir şey. Darwin'in izleyen pek çok evrimci de kadınların biyolojik ve zihinsel yönden erkeklerden daha aşağı olduğunu iddia etmeyi sürdürdüler. Genova Üniversitesi'nde doğa tarihi profesörü, evrimci ve materyalist Karl Vogt, insan dişileri erkeklerden çok aşağı, hayvan türlerine daha yakındır. Bu nedenle eğer standart olarak kendimize bir kadın alacak olsaydık, daha çok maymun benzeri özelliklere rastlardık demiş. Yani felaket ötesi açıklamalar evrimcilerden geliyor bu açıklamalar kadınlarla ilgili. Yine Darwin'in takipçilerinden evrimci sosyal psikolog Gustave Le Bon şöyle yazmış. Kadınların beyinleri erkeklerden çok gorillerin beyinlerine yakındır. Kadınlardaki aşağı ırk olma o kadar belirgindir ki hiç kimse doğruluğu hakkında bir an bile tartışmaz. Yalnızca derecesi tartışmaya değer yazmış. Yani ne derecede oldu. Kadınlar insan evriminin en aşağı formunu temsil ederler ve yetişkinlerden ve medeni erkeklerden çok çocuklara ve vahşilere daha yakındırlar demiş. Yine Darwinist zihniyetin işte sonucu olarak yapılan yorumlar bunlar. Vefasızlıkta, tutarsızlıkta, düşünce ve mantık eksikliğinde ve sebep yetersizliğinde üstündürler. Kadınlar için söylüyor bunu Darwinist karakter. Hiç şüphesiz ortalama bir erkekten daha üstün olan kadınlar mevcuttur ama bunlar doğuştan çirkin olan istisna şeylerdirler. Örneğin iki kafalı bir goril gibi sonuç olarak onları tamamen göz ardı edebiliriz yazmış. Tabii Allah katında üstünlük insanların ırklarına, cinsiyetlerine veya mevkilerine göre değil Allah'a olan yakınlık ve iman güçlerine göredir. Normalde ayetlerden biz bu şekilde anlıyoruz ve kadın erkek arasında hiçbir şekilde bir ayrım olmaz Kur'an'a göre. Şeytan Allah'a sığınırım. Ayette Allah nitekim Rableri onlara dualarını kabul ederek cevap verdi. Şüphesiz ben erkek olsun kadın olsun sizden bir işte bulunanın işini boşa çıkarmam buyuruyor Allah ayette. Yani kadınla erkek arasında herhangi bir fark olmadığını, kadının aşağı ırk olmadığını Allah ayetlerinde bildirmiş inşallah. Üstünlüğünde takvaya göre olduğunu Allah bildiriyor. Nisa suresi 124. ayette de yine Allah şeytanın Allah'a sınırım. Erkek olsun kadın olsun inanmış olarak kim salih bir amelde bulunursa onlar cennete girecek ve onlar bir çekirdeğin sırtındaki bir tomurcuk kadar bile haksızlığa uğramayacaklardır. Yine erkeğin ve kadının yine ne Allah katı oldu. Evet.
Yani üstünlüğünde... Zamanlara baktığımızda mesela kadına oy verdim yalanmış ev. Yani daha ministerin evliliğini yaptı. Kadın oy kullanamaz. Söz hakkı yok.
İşte şey iki kadının sözü bir erkeğinkine eşit falan. Bunlar hep Darwin'in hani verdiği bir şey. Darwin'in yaptığı, Darwinizmin evrimcilerin yaptığı bir sistem. İşte ayrım yapıyor. Oysa Allah Kur'an'da belirtmiş. Kadın erkeğin zaten eşit olduğu hiçbir şekilde farklılık olmadı. Baktığımız zaman zaten hiçbir şekilde farklılık görmüyoruz değil mi? Yani insanlarda kadınlarda ve erkeklerde yaratılışa baktığımız zaman genelde hep aynı şekildeler. Yani hiçbir şekilde yok. Allah zaten kadın erkek diye değil, iman eden diye ayırıyor insanları. Hani iman eden ve etmeyen. Yani kadın ya da erkek olması bir şey değiştirmiyor. İman sahibi mi değil mi diye o şekilde sadece adlandırıyor ama hiçbir şekilde ayrım yok.
İnsan Darwinizmi bilmez ama o telkinle yaşar demişti hocamız. Dolayısıyla günümüzde de görüyoruz zaten yani kadınlara yapılan o zulmü de görüyoruz. Yani o kafada olduğu için, o telkinde yaşadığı için o zulmü de görmüş oluyoruz inşallah.
Hatta yani hiçbir şekilde kadınların söylediklerini kabul etmiyorlar. Yani meclise koymayın diyorlar, işe almayın diyorlar, işte aşağılık varlıklardır diyorlar. Yani İslam'a baktığımız zaman kadın mesela Kur'an'da her zaman korunup kullanıyor.
Maşallah.
Mesela erkeğin bakımına veriliyor. Erkek ona bakmakla yükümlü ömür boyu. Yani hatta ömür boyu yükümlülüğü erkeğin olmasına rağmen mirastan Allah onlara bir de pay da veriyor inşallah. Normal miras payı da alıyorlar. Yani muhteşem bir rahatlıkları var Kur'an'a baktığımız zaman. Hiçbir şekilde Allah onları zora düşürmüyor. Mesela emzirmek istemiyor olabilir bebeğini. Herhangi bir hastalığı, rahatsızlığı vardır. Veyahut da zorlanıyordur. Erkek kocası ona emzirecek süt anne bulmakla yükümlü. Yani en ince detayına kadar hep kadınların Kur'an'da rahatları, konforunu Allah istemiş. Onları bize emanet etmiş inşallah. Erkeklere emanet etmiş. Dolayısıyla böyle mesela Kur'ani bir sistem gibi dünyada kadınların rahatını düşünen bir sistem yok zaten.
Maşallah.
Darwinistlere bakıyoruz. Diyorlar ki ateistler mesela Darwinistler. Biz diyorlar kadına işte kadın erkek eşittir. Ondan sonra biz onları işte daha da üstün tutarız diyorlar. Yok öyle bir şey. Yani sizin Darwinistlerin işte babaları, Darwinist liderler, düşünürlere baktığımız zaman kadını insan yerine dahi koymuyor.
Aslında kadınlar çok kutsal bir şey. Analık var yani bir kadında. Annelik duygusu var. Allah ona annelik duygusunu veriyor ve bir çocuğu 9 ay karnında taşıyor. Kutsal bir şey yapıyorlar yani. Onların sözlerinin yok sayılması, ezilmesi çok yanlış bir düşünce. Allah onları yani analık duygusu vererek onları zaten yüce bir şekilde getirmiş. Sen onu nasıl aşağıya alabilirsin?
İşte Akın hocamın dediği gibi gerçek sevgiyi Allah'ın izniyle Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle inşallah insanlar yaşayacak.
İnşallah.
Kadını olan gerçek anlamdaki sevgiye de bu kafada değil, Darwin kafasında değil, Kur'an ahlakında insanlar birbirine o sevgiyi gösterecek inşallah. Mehdi Aleyhisselam'ı da aşkla ve şevkle istememizin bir nedeni de bu sevgi ortamı inşallah.
İnşallah.
Bakın, evrimcilere bakın. Şimdi böyle atıp tutuyorlar ya mesela işte Darwin ne diyor? Sadece kadınlara değil bunlar herkese karşı sevgisiz. Yani kendilerine karşı da sevgisizler. Çevrelerine karşı da sevgisizdir. Ortak özelliği budur bunların. Sadece kadınlarla ilgili çirkin şeyler söylemiyor. Mesela Necip Türk milleti için de çok çirkin ifadeleri var. Yakışıksız. Evet, tabii söz sahibine yakışır ayrı mesele de yani. O öyle dedi diye Türk milleti öyle olmaz. İşte yarı maymun millet gibi bir şeyi var. Aşağı ırk
gelişimde
diyor.
Gelişimde tamamlamamış ırk diye.
Hatta o alıntı var bende. Onu evet paylaşalım.
Çok saçma mesela diyorlar yarı maymun da. Sen bizi yarı maymun olarak Türkleri görüyorsan kendini de o şekildesin.
Evet. Ya o zaten görüntü şahane görüyorsun işte. Bu saç sakal karışık göz bir acayip. Garip bir tip zaten
Allah'ın
de.
Allah nuru almış zaten suratlarından.
Evet tip bak olarak da garip biri. Bak diyor ki Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar yaşam mücadelesinde, nerede varsa yaşam mücadelesi, Türklere karşı kesin bir galibiyet elde etmişlerdir diyor. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda çok sayıdaki aşağı ırkların medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini yani yok edileceğini görüyorum diyor. Yani aşağı ırk Türk milleti haşa Üstün olan da işte Avrupalılar kendi yaşadığı işte çevresi.
Bunun nedeni de bir hani tabiri caizse kuyruk acısı derler ya, zamanında çünkü Osmanlı, Türk, İslam, yani bu şekilde bütün dünyaya baktığınız zaman da hükmetmiş. İşte bunların içinde de bir nasıl diyeyim, bir kırıklık var. İçlerinde bir böyle bir ona karşı eziklik var. Oysa Osmanlı'da, çünkü Müslüman olan Osmanlı da Müslümanlığı tamamen yaşayan ve yaşatandı. Baktığınız zaman Osmanlı Devleti'nde de hiçbir şekilde baskı yoktu mesela. Bunlar gibi baskıcı bir kuvvet, yani zaten evrimle Darwin düşüncelerle, Darwinizmle hiçbir şekilde uzaktan yakından alakası yoktu. Çünkü her şeyin serbestliğini, bağımsızlığını söylüyordu Osmanlı Devleti de. Hani herkesin dinini yaşamak da özgürdür. Çünkü diyordu ki bizim ülkemizde olan herkes dinini özgürce yaşayabilir. Bu da işte İslam'ın bir parçası. Herkesin özgür düşüncede olması ve istediği şekilde yaşayabilmesi. Dinde ama onlarda böyle bir şey olmadığı için insanlar da şimdi o şekilde kaldıkları için, çünkü Türklerin Osmanlı'nın zamanında dünyada kalmadığı yer kalmamış baktığımız zaman dünya tarihinde. Bunu da yediremedikleri için kendilerine bu şekilde itham ediyorlar. Ama oysa baktığımız zaman mesela Hitler'e, Mussolini'ye hep bir baskı var. Ülkesinde, kendi ülkesindeki vatandaşlarına dahi baskı yapıyorlar. Bunu yapan insan başka ırklara da bu şekilde aşağılıyor. Ama baktığınız zaman, özüne baktığınız zaman da işte bu insanların böyle olmasından kaynaklanıyor zaten. Bu Darwin'in düşünceleri, Darwinizm etkisi, evrimci düşünceler hep bunlara neden olmuş. Onların verdiği bir içlerinde eziklik var. Bu şekilde insanlara lanse ediyorlar. Hı-hı. Ama hani nasıl İslam'da biz nasıl diyorsak, hani dinde her şey, insanlar dinde hiçbir zorlayıcılık yoktur. Allah da zaten diyor hani din zorlayıcı değil. Allah'la insan arasında olan bir şeydir. Kulla Allah arasındadır. O yüzden dolayı hiçbir şekilde Müslümanlarda bu tarz görüş olmadığı için baktığınız zaman zaten hiçbir zaman zulmeden, hiçbir zaman eziyet çektiren Müslümanlar olmamıştır dünya tarihinde
maşallah,
de. Maşallah. Bu da işte Müslümanlığın verdiği temizlik.
Maşallah. Ya bunlar hakikaten sevgisizler. Yani mesela bak, Türk milletine veya kendinden olmayan insanlara dil uzatıyor. Mesela iftira ediyor. O yetmiyor. Bütün zencileri maymun ilan etti. Goril. Mesela gorilden geldi bunlar diyor. Bütün o Avustralya yerlilerini, değil mi? Evet. Onları mesela şey yaptı. Bunlar da gorilden gelmiştir dedi mesela. Sonra bir de bak, samimi olacaklar. Şimdi mesela biz ne diyoruz? Kadın çok önemlidir, çok özeldir, hassastır, narindir. İtina edilmelidir kadına karşı. Sevgide, bakımda, güvenini sağlamada, değil mi? Güvenliğini sağlamada çok hassas ve titiz olunmalıdır. Çünkü Cenab-ı Allah'ın emri var bu yönde. Bunu söylüyoruz ve yapıyoruz. Mesela annemize, kız kardeşlerimize, bacılarımıza, etrafta gördüğümüz bayanlara olan davranışlarımız da tamamen Kur'an'a uygundur. Cenab-ı Allah'ın emri olduğu için. Peki evrimciler ne diyor? İşte az önce okuduk. Sen diyor işte eve bakacak bir hizmetçisin gibi, haşa. İşte ev işlerini bana da bakacaksın diyor. Ev işlerini yapacaksın. Hatta diyor daha da azıyor. Köpek gibisin sen diyor. İşte nasıl köpekle oyalanırsın, vakit geçirir, ben eğlenirim. Sen ne de öyle yaparım. Kadınsan bu böyledir diyor, değil mi? Şimdi arkadaş, gideceksin annene bunu söyleyeceksin. Evet. Evrimcisen. Bunu sahipleniyorsan, bunu samimi olarak böyle olduğuna kanaatin varsa, Önder Hocam'ın dediği gibi anneler kutsaldır, çok özel varlıklardır. Annene gideceksin, diyeceksin ki anne sen beni doğurdun ama sen bir kere tesadüfen, hatta maymundan bilmem neden gelmiş bir şeysin, garip bir varlıksın. Ha bir de üstüne üstü kadınsın. Dolayısıyla bizim evdeki köpek kadar benim gözümde kıymetin yok. Ancak ben seninle oyalanırım, eğlenirim diyecek. Bacısına gidip bunu söyleyecek, kız kardeşine, ablasına. Çevresindeki kadınlara gidip bunu söyleyecek. Ben buna inanıyorum diyecek. Sizi sevmiyorum. Köpek kadar kıymetiniz yok benim gözümde diyecek. Var mı diye?
Yok.
Ha, olmadı. Demek ki sen savunduğun şeyin arkasından gidecek bir adam değilsin. Niye? Çünkü savunduğun şey yanlış. Sen de biliyorsun. Yani kendi şeylerine şahitler diyor Allah. Yani inkarlarına. Onlar bilir. Sen bakma. Yani o öyle söylüyor ama o inandığından evet, değil. Tabii. Neden yapıyorlar bunu? İnandığından değil, menfaatten yapıyor. Çıkarından dolayı yapıyor. Ama samimi olmadıklarını biz hemen anlarız. Nereden anlarız? Mesela bu Ender'in az önce dediği bu kafa, yani sevgisiz olan, bütün insanların katledilmesi, öldürülmesini isteyen kafa, belli bir zümredir bunlar. Yani sayısı çok fazla değildir. Hani onlar ezilsin, yok olsun ki biz daha rahat yaşayalım, daha zengin olalım, daha güçlü olalımın peşindedir. Ve bak, dünya tarihindeki bütün kanlı liderlere bakın. Hepsinin ortak özelliğidir bu. Mesela birkaç tane örnek vereyim. Joseph Stalin bak ne diyor biliyor musun? Okullardaki öğrencilerimizin zihnini 6 günde yaratılış efsanesinden temizlemek için onlara 3 şeyi öğretmek gerekir diyor özellikle. Dünyanın yaşını, jeolojik orijini ve Darwin'in öğretilerini diyor. Yani çok açıktır bak, kanlı bir liderdir. Eli kanlı katildir. Darwin'in peşinden gidiyor. Bak sevgisiz bir adam. Açıkça şeydir. Zulüm yapan biridir. Hatta devam ediyor. Ne yapmış Joseph Stalin? 20 milyondan fazla insanı katletmiştir. Bak diyor ki, on binlerce kişinin ölüm emrine imzalayıp sonra da güzel bir uyku çekmek işte en sevdiğim şey diyebilecek kadar acımasız bir karaktere sahip. Nereden geliyor bu karakteri? İşte bu Darwinist kafadan geliyor. Bu sevgisiz kafadan geliyor. O aşağıdır, o maymundur, o tesadüfen olmuştur. Bu işte yaşam mücadelesi vardır, bunlar yok olsun diyen kafa. Bak 20 milyon tane adamı öldürüyor, sonra diyor oh diyor çok rahat uyuyorum diyor. Yani hangi vicdan böyle bir şey kabul eder?
Öteki taraftan.
Hangi aklı başı? Tabii ahiretten hesabı verilecek şey değil tabii, onu veremez tabii de. Mesela bak Kamboçya'nın komünist lideri ünlüdür bu Pol Pot. Ya adamın ülkesi 9 milyon zaten nüfus.
Evet.
3 milyonunu katlediyor ya. 9 milyon insan var, 3 milyonunu katlediyor adam. Sırf bu kafa yüzünden bunu yap. Sonra Enver Hoca var, bu Arnavutluğun şeyi. Bak diyor ki lideri eski, dünyanın tam anlamıyla ateist olan ilk devletini ben kurdum diyor. Yani bunun peşindedir evrimci kafa, Darwinist kafa. Nereden anlıyoruz? İşte yaptıklarından anlıyoruz.
İnsanların üstüne basarak bir yerlere çıkmaya çalışıyorlar. Diyor ki kim evet. güçlüyse güçsüzü ezer, daha güçlü olur. Evet. Daha kuvvetliysem evet. ben benimdir diye.
Evet.
Düşündükleri için bunlar oluyor.
Evet. Ama öyle olmuyor tabii. Şimdi o eskiden de hep söylüyoruz, Allah razı olsun. 1980 yılı itibariyle hocamız ilim kılıcını çekti bunlara karşı. Evrim kafası, Darwinist kafa yerle bir olmuştur fikre. Yani dümdüz olmuştur. Hatta hocamız onu çok güzel anlattı. Enkaz kaldırıyoruz biz şu an dedi. Yani enkaz hali nedir? Fikren dümdüz olmuştur evrimci kafa. Ya bunu kim kabul eder kardeşim? Annene sen git de söyle şimdi öyle. Olacak şey mi bu yani? Kız kardeşine git söyle sen köpeksin de. Haşa, olur mu öyle şey yani? Ne acayip, insan ağzını alırken böyle bir, değil mi? Bir acayip oluyor insan. Yani kalbi bir tuhaf oluyor. Bunların hepsine Allah razı olsun hocamız ilmi çalışmalarıyla, fikri çalışmalarıyla cevap verdi. Darmakeşan oldular fikre. Ha, niye şimdi biz tekrar ediyoruz bu anlatımları? Bize diyorlar ki hep aynı şeyi anlatıyoruz. Ya kardeşim, adamlar 150 yıldır anlatmış. E bırak da biz şurada bir 3-5 yıl, 10 yıl anlatalım yani tam tersine öyle. E o zaman niye ses çıkarmadın? Bu adamlar 150 yıldır her gün bas bas bağırıyorlardı. Her şey tesadüfen olmuştur. Okullarda herkes bir ömrünü katletsin. Okullarda hakeza hala bile evet. bu eğitim varken 150 yıl. Yani bırak biz değil mi 3-5 yıl, 10 yıl, 40 yıl, 50 yıl anlatalım. Bunun yanlış olduğunu fikren. Sonra niye rahatsız oluyorsun sen böyle bir şeyden? Ya bu rahatsız olacak bir şey değil ki. E öbüründen niye rahatsız olmadın? Değil mi? Yıllar yılı sana
dinledin,
Allah yok yani. Dediler. Her şey tesadüfen olmuştur dediler, haşa. Ondan rahatsız olmuyorsun da doğruyu anlatanlardan ve doğrulardan niye rahatsız oluyorsun? E bir acayiplik yok mu burada? Var. Ama sen ister rahatsız ol, ister olma. Üstad ne diyor? Susturamazlar diyor. Susturamayacaklar da diyor. O dönemki o ona karşı yapılan tavırlara karşı. Durduramazlar diyor. Durmayacağız diyor. E biz de inşallah bir Risale-i Nur talebesi olarak inşallah biz de inşallah bir Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin izindeyiz inşallah bu yönde.
İnşallah. Şimdi A9 TV'nin internet sitesini tanıtalım kardeşlerimize. A9.com.tr'den daha önce yayınlanmış röportajlara da kardeşlerimiz bakabilirler bu şekilde. Nasıl ayarlanacağını, uydurucuda nasıl ayarlanacağını, yayın akışını, videoları, programları A9.com.tr'den takip edebilirler. Bizi internetten izleyen ve uydusunda henüz A9'u kaydetmemiş izleyicilerimiz varsa da uydu alıcısı ayarlarına girip bu siteden uyduları nasıl ayarlayacaklarını bakabilirler.
Maşallah. Reklamsız tek kanal Allah'ın izniyle. Hikmetsiz ve boş konunun olmadığını hocamız da
Artık defalarca. Cep telefonlarından da izleyebiliyorlar.
Maşallah, elhamdülillah. Çok büyük bir nimet. Her konuyla ilgili Peygamber Efendimizin hayatı, Kur'an'dan ayetler, konular ve hocamızın anlatımlarıyla Allah'ın izniyle dolu dolu bir kanal. İnşallah herkes evine kursun, bütün kardeşlerimiz.
Biz de
inşallah. Tabii.
Şu anda bizi bile hani cep telefonundan bile iPhone'u olup maşallah, uygulamasından indirip şu anda canlı olarak da izleyebilirler.
Ve tabii herkes izlesin dedik. Şimdi nasıl izleyebileceklerini tarif eden de bir videomuz var. Bilmeyen kardeşlerimiz
çok iyi olur,
o inşallah videoyu izleyip televizyonlarına hemen A9'u kurabilirler inşallah.
A9'u izlemek için uydunuzu nasıl ayarlayacaksınız? Uydu alıcınızın kumandasında menü tuşuna basın. Menü butonu kumandanızda farklı bir yerde bulunabilir. Kanal ekleme menüsüne gelin. Uyduyu TürkSat 3A olarak seçin. Eski uydu alıcılarında 1C'de yazılabilir. Önemli olan TürkSat yazmasıdır. Burada TP ayar butonuna basın. TP ayar kısmında frekans 12.525, symbol rate 30.000, polarizasyon vertical değerlerini girerek taramayı başlatın. Tarama bitince aşağıdaki gibi bir özet bilgi verilir. Listede aşağıdaki gibi A9 yazısını görüyorsanız kanal uydu alıcısına eklenmiş demektir. Her uydu cihazı farklı olmakla birlikte genel yöntem burada gösterildiği gibidir.
Evet maşallah, işte bu şekilde herkes A9'u kendi televizyonunda ayarlasın. Tabi yakınlarına, ailesine, çevresine, akrabalarına, tanıdıklarına da tavsiye etsin. Hakikaten çok çok faydalı, çok güzel, hikmetli, dolu dolu. Değil mi? Hakikaten televizyon aşkına değecek. Yani ilk defa insanlar ayrı zamanda televizyon seyrettiğini anlıyor artık.
Maşallah.
Çünkü ben kendim için söyleyeyim. Yani hangi kanalı açsam mesela kapattığımda hiçbir şey kalmıyor aklımda.
Yani, yani anlık
bir şey, yani bir şeyler oluyor, birileri konuşuyor, bağırış tartışma programları işte falan. Şudur budur. Kapatıyorum, bir şey kalmıyor aklımda, ama A9 öyle değil. A9 hakikaten akılda kalıcı. İnsanı düşünmeye sevk eden, bilgi veren.
Gerçekleri
ve hepsinin üstünde tabi gerçekleri gösteren ve hepsinin üstünde Cenab-ı Allah'a, gerçek hakikate insanları hakikaten yönlendiren çok güzel bir kanal. Allah razı olsun inşallah hepimizden, herkesten inşallah.
İnşallah. Hocam ben biraz aslında dönemimizden, şu an yaşadığımızdan, dönemden biraz bahsetmek istiyorum. Ahir zaman dediniz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminden biraz bahsetmek istiyorum. Allah zaten bütün kitaplarda, dünyaya gönderdiği bütün kitaplarda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan bahsetmiş. Kur'an-ı Kerim'de de bahsetmiş. Peygamber Efendimiz hadislerinde de belirtmiş. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın dünyaya da geldiği zaman yapacağı olaylardan, işte yaşanacak sosyal, doğal olaylardan, afetlerden, ekonomik olaylardan hepsinden çok detaylı olarak bahsedilmiş hadislerde inşallah, Peygamber inşallah Efendimiz tarafından. Hazreti Mehdi Aleyhisselam aslında o kadar müjdeli bir durum ki insanlar için. Çünkü bütün kötülüklerin ve bütün zorlukların, sıkıntıların aşılacağı bir dönem Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la beraber. Dünyadaki bütün güzelliklerin geleceği bir zaman Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiği zaman. Ve bu, şu anda biz bu dönemin içindeyiz. Şöyle bir şey var. Geçmiş tarihte de baktığımız zaman da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyorlardı insanlar. Onların döneminde geleceğini zannedenler de vardı. Çünkü herkes Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı görmek ister. Herkes onun döneminde olmak, yaşamak ister. Biz şu anda bu müjdeli dönemdeyiz. Bu güzel dönemdeyiz inşallah. Bunların müjdelendiğine dair, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğinin müjdelendiğine dair geçmiş tarihimizde de bazı büyük insanlar vardı. Onların da bilgilerine değinelim isterseniz. Muhyiddin Arabi Hazretleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı çok güzel ve hikmetli sözlerle anlatmış.
Maşallah.
Onları aktaralım izleyicilerimize inşallah. Bil ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıktığı zaman bütün Müslüman alimleri ve halkı sevineceklerdir. Bu da şöyle: Hazreti Mehdi Aleyhisselam tüm Müslümanlar tarafından çok sevilecek, çok mübarek bir insan olacak. İlk başlarda tanınmayacak ve çok zorlu bir mücadelesi olacak. Bu ilmi mücadele 40 yıl sürecek. Ama daha sonra da gittikçe Müslümanlar onu tanıyacak ve sevecek inşallah, açıklama olarak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ilahi olan, yani manen desteklenen adamları olacaktır. onun davetini ayakta tutacaklar ve ona yardım edip kendisini zafere kavuşturacaklardır. Ülkeye ait bütün ağır yüklere bunlar yükleneceklerdir. Allah'ın Mehdi'ye verdiği görevlerden ötürü ona destek olacaklardır. Burada da Muhyiddin Arabi Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin de üstün ahlaklı olduklarını ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a destek, tam destek olacaklarını belirtmiş. Mehdi vakti gelinceye dek gizlenecektir. Vaat ondan vakit gelince de ortaya çıkacaktır. Demek ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın takdir ettiği vakit gelinceye kadar insanlar tarafından bilinmeyecek ve gelinceye kadar da insanlar anlamayacaklar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğini. Onun şehitleri, şehitlerin en hayırlısı, güvendiği kimselerin yani vezirleriyle emin olanların en güvenceli olanlarıdır. Allah bir grup kimseye ona vezir tayin etmiştir. Allah bu kimseleri gizlemiştir. Ben keşif, ilham ve şuhud yani şahitlik yoluyla bu hakikatlara mutalli oldum.
Maşallah.
Bunlar önce olan bazı ashab gibi önde hareket edeceklerdir. Tıpkı önde gelen sahabenin Allah'a verdiği sözü yerine getirdikleri gibi bunlar da aynen o sözleri doğrulayıcı olacaklardır. Bu kimseler aynı zamanda Arap da olmayıp Acem yani yabancı olacaklardır. Burada Muhyiddin Arabi Hazretleri önemli bir şey söylüyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin Araplardan olmayacak diyor. Demek ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam bazılarının söylediği gibi Mekke veya Medine'de çıkmayacak. İstanbul'da Türkiye çıkacak. Zaten Konstantine diye belirtiliyor. İstanbul yani İnşallah. İsmi olarak Arap olmayacak ve zaten Hazreti Mehdi Aleyhisselam da Arapça bilmeyecek. Arap eğitimi almış olmayacak Arapça olarak.
Medrese
eğitimi almamış olacak yani.
Tabii şahsı manevicilere de buradan duyurulur. Talebeleri var. Ve şahsı var inşallah.
Evet, inşallah. Onların cinslerinden olmayan bir koruyucuları olacaktır. Bu Allah'a hiçbir vakit karşıda gelmiş değildir. Kendisi en saf ve en samimi vezirlerden olacaktır. İşler ve hadiseler henüz meydana gelmeden Mehdi Allah tarafından buna mutallidir. Yani haberi vardır. Zira önceden olacak olanlara hazır olması gerekiyor çünkü. Yani Mehdi Aleyhisselam'ın hepsinden, dünyadaki olayların hepsinden haberi var. Fakat insanlar bunu zaman içinde, zaman geldiği zaman Allah'ın takdir etmesi, dilemesiyle geldiği zaman da insanlar da o zaman görüp tanıyacaklar inşallah.
Maşallah.
İnşallah.
Başka rivayetlerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın olmadığı ortamda yeryüzündeki her şeyin bozulmaya doğru gideceğini de söylüyor. Evet. Ben de bununla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Allah her dönemde yeryüzündeki bozgunculuğun önlenmesine, insanların refah ve mutluluğuna, insanlara Allah'ın dinini tebliğ eden elçilerini vesile kılmıştır. Allah'ın ahir zamanda tüm yeryüzünün huzur ve kurtuluşuna vesile kılan kişi de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. Ebu Hamza şöyle diyor. İmam Sadık Aleyhisselam'a dedi ki, İmamsız Hazreti Mehdi Aleyhisselam olmadan yeryüzü baki kılır mı? İmam, eğer yeryüzü imamsız, Hazreti Mehdi Aleyhisselamsız kalırsa alt üstüne geçer buyurdular. Mufazzal bin Ömer Ebu'l Mümin Aleyhisselam Küfe şehrinin minberinde şöyle buyurdu. Biliniz ki yeryüzü Allah'ın hücceti Hazreti Mehdi Aleyhisselam olmadan ayakta duramaz. Eğer Allah'ın hücceti Hazreti Mehdi Aleyhisselam bir an yeryüzünden çekilse yer halkın üzerine çöker. Bediüzzaman Said Nursi de eserlerinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bu özelliğine dikkat çekmiştir. Mehdi'nin ikinci vazifesi inşallah. Hilafeti Muammiye'ye ümani ile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in halifesi yani Müslümanların manevi lideri ümani ile Şeairi İslamiye'yi İslam ahlakının esasını ihya etmektedir. Yeniden canlandırmaktadır inşallah. Alemi İslam'ın vahdetini, İslam aleminin birliğini noktayı istinat edip, dayanak noktası yapıp, beşeriyeti, insanlığı, maddi ve manevi tehlikelerden ve gadabı ilahiden, Allah'ın azabından kurtarmaktadır. Bediüzzaman'ın açıklamalarına göre Hz. Mehdi Aleyhisselam, İslam dünyasının manevi lideri olarak tüm ahir zamanın zorlu ve fitne karmaşası içerisinde yaşayan insanlığı, maddi manevi tüm tehlikelerden kurtaracak, insanların Allah'ın gazabından sakınmalarına, dolayısıyla da dünyaya ve ahirette kurtuluşlarına vesile olacaktır. Evet, burada da bahsettiğimiz gibi Hz. Mehdi döneminde insanların dostluk, dürüstlük, maddi manevi güçlerde olduklarını, kimsenin ezmediği, eşit ortamda olacaklarını,
tam bir Müslüman yani.
Tam bir Müslüman olacak, hayatına geçiş olacağını söylüyor.
Zaten şimdi insanlar aslında baktığımız zaman da çok saçma değil mi yani? Diyorum ki ben size şimdi, ya ben savaş olmasını istiyorum, ben kötülük olsun, kimse, herkes açlık sınırında olsun, ekonomi alt üst olsun, her şey kötüye gitsin, bütün küfürler ortada olsun. Yani herkes herkesi öldürsün, katliam yapsın, kessin, bitsin, bunu istiyorum desem, siz bana mantıklı bakar mısınız? Bakmazsınız. Evet. Şimdi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesini de kabul etmeyen insanlar da bunu yapıyorlar. Evet. Yani bunun, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelmemesini istemek demek, bunların dünyada hakim olması demek. Cehaletin, deccaletin dünyada tamamen hakim olması demek. Oysa Hazreti Mehdi Aleyhisselam tamamen bir savaş içinde olacak ama ilmi bir savaş içinde olacak. Hiçbir tek bir kimsenin dahi burnu kanamayacak diyor Peygamber Efendimiz. Uyuyan insan uyandırılmayacak diyor. Demek ki öyle güzel anlatılmış ki aslında Peygamber Efendimiz tarafından. Hiçbir şekilde kimse rahatsız olmayacak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişinden. Hatta bir başka hadiste de göklerde uçan kuşlar, işte denizde yüzen balıklar dahi sevinecek. Yani bütün dünyanın bu müjdeye sevineceği ve mutlu bir şekilde olacağını söylemiş Peygamber Maşallah. Efendimiz. Hani bu güzel durumu insanların örtbas etmeye çalışması ya da görmemezlikten gelmesi deccaliyetin etkisi zaten. Darwinizm etkisi bir kısmında. Bunların insanlara kabul etmemesi yani çok saçma geliyor baktığımız Tabii. zaman. Çünkü güzelliklerin olmasını hepimiz isteriz.
Çok doğru söyledin Ender Hocam. Darwinizmin etkisi. İnsanlar değil mi, zulüm görüyor. Ölüyorlar, öldürülüyorlar. İnsanlar yani rahat olan bir takım insanlar kıllarını dahi kıpırdatmıyor. Yani hareket etmiyor yerlerinden. Dolayısıyla işin aslı öyle değil inşallah. Cehd etmemiz gerektiğini, yani mücadele etmemiz gerektiğini biz Kur'an'dan, Allah'ın emrinden anlıyoruz. Ayetlerden anlıyoruz inşallah. Dolayısıyla Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiğinde dediğin gibi hocam, biraz önce de konuştuk. Sevginin aslı yaşanacak. İnşallah. Güvenin aslı yaşanacak. Defalarca söylüyoruz inşallah. Hı. Dışarıda şu anda bir güvenin olmadığı, sevgisizliğin evet. hakim olduğunu, insanların birbirine selam vermediği bir dönemdeyiz.
Hatta hocam dönemdeyiz. Onunla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Peygamber Efendimiz bir hadisinde de kadınların tek başlarına hacca gidebileceğini söylüyor.
İnşallah.
Hazreti Mehdi döneminde. İşte bu da söylediğin gibi güvenin Tabii ve insanların maşallah. Birbirlerine olan sevginin ve güvenin tam doruk yaptığı diyelim. Yani tabiri şey caizse öyle bir zaman olacak yani.
Şimdi öyle bir şey oluşmuş ki insanlar diyor ki babana bile güvenme. Tabii. Yani insan babasına, ailesine nasıl güvenmez yani? Bu çok yanlış düşünce bunların evet. hepsi. Darwinistçe, evrimce bir düşünce.
Maşallah.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam sayesinde bunların hepsi düzelecek inşallah.
Maşallah. Kadınların yanlarında erkek olmadan.
Evet, tam
mesela
öyle,
burada
tam.
Da şunu da anlıyoruz. Allah'ın izniyle demek ki Darwinist kafa tamamen çöküyor. Çünkü Darwin'in kadınlara olan bakışını biraz önce evet. söyledik. Elhamdülillah Kur'an ahlakıyla insanlar birbirine sevgi ve şefkatle yaklaşıyorlar inşallah.
Ve zaten öyle bir söyleniyor ki bu dönemde Hazreti Peygamberimiz bizlere söylemiş mesela. Bu dönemde insanlar artık diyor öyle olacaklar ki birbirlerine karşı diyor hani ekonomi o kadar güzel olacak, insanlar o kadar ferahlı olacak ki para verdiğiniz zaman diyor insanlar istemeyecekler. Bende var yeteri kadar, ben daha istemiyorum Maşallah. Diyecekler. Çünkü tamamen bolluk ve bereketin olduğu bir zaman olacak. Bunu da işte bu dönemdeyiz. Bu zamanın içinde şu anda Hazreti Mehdi Aleyhisselam zaten görevinde.
Maşallah.
Dünyada ya. Hani görevinde bu şeyleri zuhur etti. Bunları şu anda zaten faaliyetleri var inşallah. Hazreti İsa ile beraber. İşte hani bu dönemdeyiz. Bu güzel zamanda biz yaşıyoruz. Az önce mesela ben de anlattığım gibi zamanında da bunu bekleyenler olmuş. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesini. Çünkü herkes güzel bir dünyada yaşamak ister. Tabii. Biz de işte şu anda bu dünyadayız. Güzel bir şekilde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın dünyadaki etkilerini göreceğiz inşallah.
İnşallah.
Yani burada kapatmamak lazım bunu.
Evet inşallah. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi ile müjdelenin diyor. Evet. Emrediyor. İşte o güzel dünyada yaşamak istiyorsak biz bu emri yerine getirip Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la müjdelenip herkes birbirini uyarıp inşallah bu sevince ortak olması lazım. Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiğinde sevginin aslı yaşanacak diye. İnşallah.
Biz vazgeçmeyeceğiz. Yani ölene kadar
Evet.
ki 10 sene sonra hocamız demişti. Zaten görecek herkes demişti. Mehdi Aleyhisselam aynen gözüyle görecek. Hazreti İsa'yı da öyle. Ama biz onlar gelene kadar vazgeçmeyeceğiz. Buradan o ölü beklentisi olanları da duyuralım. Yani evet. anlatacağız. Her gün anlatacağız yani. Anlatıyoruz. Her gün anlatmaya devam edeceğiz. Evet. Hazreti Mehdi'yi anlatacağız. Hazreti İsa'yı anlatacağız. Ahir zamanı anlatacağız. Kur'an'ın ayetlerini anlatacağız. Kur'an mucizelerini anlatacağız. İman hakikatlerini anlatacağız. Vazgeçmeyeceğiz. Yani onu öyle duyurmuş olalım da. Boşuna öyle beklenti içinde olmasınlar. Uğur Seçkin kardeşimiz İstanbul'dan yazmış. Sohbetinizi çok dikkatle izliyorum. Darwinizmi konuşmanız, onun nasıl yanlış bir düşünce olduğunu belirtmeniz güzel bir sohbet. İnşallah bu sohbetler artarak devam eder. Evet, artarak devam edecek. Selam ve duayla. Aleyküm selam. Biz de sizlere dua ediyoruz. Kolay gelsin demiş Uğur Seçkin kardeşimiz. Mehdi Aleyhisselam'la ilgili bir slaytımız daha var. Onu da anlatalım. Zaten sonra programı bitireceğiz. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanındaki ortamı anlatıyor. Nasıl bir ortam olacakmış? Şiddetli bir ortam olacakmış ve ama buna rağmen Mehdi Aleyhisselam'ın da bu şiddetli ortamda muzaffer olacağını derin ilmiyle açıklıyor. Şöyle buyuruyor. Onun için Kur'an'da gelir bildirilir. Şeytan Allah'a sınırım. Nem suresi 62. Sıkıntıya düşenin duasını kabul ettiğinde. Burada kastedilen diyor mecburiyet zamanı, zorluk zamanı geldiğinde duanın Allah tarafından kabul olunması açıklamasıdır. Ve bu sebepledir ki her asırda olan şiddetli musibetleri ortadan kaldırmaya tam anlamıyla muktedir, yani güç sahibi bir kişi zuhur eylemiştir, ortaya çıkmıştır. Cenab-ı Allah o kişileri göndermiştir her yüzyılda. Ve alemin karışıklığı hat safhaya gelip ihtiyaç olunca Hazreti Mehdi Aleyhisselam zuhura gelse gerektir. Zira doktorun kuvveti hastalığın, illetin, derdin, belanın şiddetine göredir. Ahir zamanda ise dünyanın ne derece hastalığa, illete, derde, belaya müptela olacağını o vakitte hazır olanlar bilirler buyuruyor İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. İşte Cenab-ı Allah bizi de ahir zamanda yaratıyor. Yaratmış. Ne güzel, ne kadar kısmetliyiz. Biz de hem ahir zamanın bu yönünü hem de güzel yönünü görme imkanına sahip olduk.
Bizlere nasip etti.
Maşallah.
Zaten bir de şunu da söyleyelim hocam. Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Allah zaten söylemiş. Allah kaderini zaten Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın galip olarak belirlemiş. Elhamdülillah. Hiçbir şekilde yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yılmadan görevini tamam anlamıyla yerine getirip ve bütün zorlukları galip olarak geleceği zaten kaderinde Allah bu şekilde belirlemiş.
Maşallah.
Hani bütün zorluklarla savaşsa da sonucunda galip gelecek. Yani hiç kimsenin aklında şöyle bir soru olmasın. Acaba Mehdi Aleyhisselam bu zorluklarla baş edip yıkabilecek mi diye. Kaderinde var zaten Allah tarafından. Maşallah. Bu şekilde olmuş. İnşallah bütün bu kötülüklerin son bulduğu dönemde olacağız. Bugün de güzel sohbetimizin sonuna geldik inşallah. Saat 17'de Ahir Zaman ve Bilim Yaratılış Delilleri programı A9 TV ve Harun Yahya TV'den takip edebilir izleyicilerimiz. Ayrıca saat 10'da da Sayın Adnan Oktar'la gece sohbetleri canlı olarak yayınlanacak. Onu da izleyicilerimiz A9 TV, Harun Yahya TV ve Gaziantep Olay TV'den canlı olarak takip edebilir. Herkese iyi günler diliyoruz.